Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağa.
Bu videomuzda Erdi ile beraber telefon sektörü nereye doğru gidiyor, kim nerede ne yapacak, bu konu hakkında konuşacağız. Neler var telefon sektörü dediğimizde Erdi, aslında Çinli telefonlar var.
Aynen.
Ama senin bir güzel sözün var. Çin menşeli telefonlarla diyor, Çinli markaları karıştırmamak lazım. Gerçekten Çin'de kendini marka yapmış Oppo gibi, Xiaomi gibi firmalar aynen da var. Bunlara Çinli telefon demek biraz bizim o kullandığımız tabirle haksızlık oluyor.
Evet, yani Çin'de kendi markasını oluşturmuş ama aynı zamanda mesela OEM üretim yapan. Yani sen gidiyorsun, diyorsun ki ben Mesut fonu yapmak istiyorum. Parayı veriyorsun, üretim yaptırabiliyorsun. Böyle markalar var. Sadece kendisi nasıl üretim yapan markalar da var. Örneğin Lenovo sadece kendisi için üretim
evet
yapan firma.
Ama Çinli bir üretici sonuçta.
Çinli bir üretici. Örneğin ZTE kendi markasıyla telefon yaptığı gibi istersen gidip kapısını çalıp merhaba ZTE, ben telefon yapmak istiyorum Türkiye için.
Mesela Türksel çok gidip kapı çalıyor ZTE'de.
Yani evet. Son telefon
TL'de gidip çalıyorlar mesela.
Son telefonları TL'de keza onun bir örneği. İstersen oturup anlaşıyorsun. Onun kriterleri sana uyarsa kendi markanda üretim yaptırabiliyorsun.
Evet ve tabii ki global üreticiler, global oyuncular var sektörümüzde. Samsung var, HTC var, Sony var. Uzun süre konuşabileceğimiz yıllardan bir tanesi. Apple var. Bir ara Nokia vardı.
Artık an, Microsoft.
Evet, Microsoft ama hissesi çıkmıyor. Gariptir son dönemde.
Yani onlar da bir yeniden dönüşüm içerisinde, birazdan değiniriz. Bir sürü mühendisi işten çıkaracaklar. Az önce bahsettiğimiz Çinli üreticilerden bir tanesi Nokia mühendislerinin peşine düşmüş. Hani belki yeni Nokia Çinli bir firma olacak gibi gibi, onu konuşuruz.
Evet, onun için ilk olarak ben aslında Çin menşeli telefonlardan başlayıp sonra Çinli üreticilere gelmek istiyorum. Çin menşeli derken kimlerden bahsediyoruz? Ülkemizde tabii ki General Mobile var. Çin'de telefonu buluyor, üstüne General Mobile yazıp getiriyor. Turkcell aynen var. Turkcell TL-T40 dediğimiz telefonlar, her ne kadar 500-600 mühendis çalışmış gibi bir tablo çizilse de, nerede çalıştığını tam olarak bilmiyorum ama ZTE üretimi.
Yani Vodafone'un kendi markasını taşıyan telefonlar
evet, denek ZTE, yazardı. Evet, ZTE-T40, ZTE-T50 diye geçiyorlar. Yani yazılımına baktığı zaman ZTE'nin ismi ya var.
Kapağı çıkartıp pili gördüğünüz zaman üzerinde zaten ZTE. Gerçi evet, üzerinde de cihazın aslında Made by ZTE tarzında, Made in China by ZTE tarzında yazılar yazıyor ama tabii markalandırma farklı.
Evet, ondan sonra aslına bakarsanız çok firma var. Pirana var, aynen. Evo BT var. İncelemelerinde yer verdiğimiz firmalardan bir tanesi. Dark var. Dark Evo serisi telefonlar görüyoruz. Sonra Zopo geldi.
Zopo aslında kendi markasıyla geliyor. Aslında evet, orada ilginç nokta var.
Çinli bir marka aslında. Türkiye'de ama onun Çinli firmaları mı koymuşsak?
O biraz aradı çünkü hani koysak, evet. Türkiye'de kapital dediğimiz finansal güce sahip bir markanın gidip ürettiği bir marka değil aslında. Çinli bir markanın Türkiye'de bir grupla beraber geldiği marka
aslında
demek daha doğru olur.
Aslında Türkiye'ye gelmesi gibi değil mi?
Aynen öyle, bir şekilde öyle
diyebiliriz. Casper var mesela. Casper önemli markalardan bir tanesi. Bunların telefonları var. Son dönemde bir furya görüyoruz. Bu furya ne furyası? Çin'e gidiyor herkes. Bir telefon buluyor. Uygun fiyatta olması için elinden geleni aynen yapıyor. Üreticiyle anlaşıyor. Şu kadar satacağız diye ona bir sayı veriyorlar. 100 bin satacağız, 200 bin satacağız. Ona göre bir fiyat alıp markayı basıp getiriyorlar. Son dönemde gelen telefonlara baktığımızda en çok konuşulan bir tanesi Casper Via V8.
Aynen.
Aslında Tino'nun yaptığı, yurt dışında Fransa'da Vico markasıyla satılan Vico Highway V8 isimli cep telefonu Türkiye'deki yansıması oldu. Ben 6 aydır aslında kullanıyorum Vico'yu. Vico Highway V8'i
aslında şurada söyleyeyim. Vico'da mesela General Mobile'ın Fransa ayağı gibi düşünmek gerekiyor.
Evet, aslında Tino biraz değişik çalışıyor. Çin'de çok büyük bir OEM üretici ama ne yapıyor? Gidiyor Fransa'ya, bir orada yerli
bir markayla,
markayı buluyor. Onunla ortaklık kuruyor. Ve Vico markası aslında yarısı Tino'nun, yarısı Fransızların olmak üzere bir işleyiş içine giriyorlar. Şimdi ülkemizde bir dedikodu var. Ne kadar gerçek bilmiyoruz ama Casper'la bir anlaşma yoluna gittikleri konuşuluyor ve Tino'nun Casper'la yüksek bir ortaklıkla telefonları artık Türkiye pazarına Casper markası altında sunacağı konuşuluyor. Bunun tabii detayları resmi olarak açıklanacaktır diye düşünüyorum varsayar. Şimdi Via V8'e baktığımızda 1200 liralık bir Türk markalı telefondan bahsediyoruz artık.
Şimdi fiyatlandırma zaten bu telefonların, yani Çin menşeli telefonların bu kadar popüler olmasındaki temel neden fiyat. Yani burada konuşmamız gereken ilk unsur da dolayısıyla fiyat. Şimdi 1200 lira dediğiniz zaman Via V8'i bir kenara bırakalım. 1200 lira biz piyasada nasıl telefonlar alabiliriz? İşte hani yerliden gidersek Discovery Elite dediğimiz bir cihaz var. Büyük ekran, güçlü bir işlemci, daha fazla bellek kapasitesi gibi. Globallere baktığınız zaman spot pazarda işte LG G2'yi bulabiliyorsunuz. G2'nin de bu arada fiyatı 1200 liraya yapıştı ama aslında Teknosa'ya gittiğinizde 1600 lira tavsiye edilen fiyatı. Spot pazarda o fiyatlara bulunabiliyor. Daha da öteye geçtiğinizde Nexus 5 gibi cihazlar var. Şimdi 1200 liraya bu telefonların yerini bir telefon tercih edecek olursak ne isteriz biz? Yüksek performans, iyi malzeme kalitesi, iyi işçilik, yazılım güncellemesi konusunda akıllarda soru işletmeyen bir cihaz gibi bir cihaz olmasını isteriz. Şimdi Casper V8'e bakıyoruz. Bunların bir kısmı var aslında. İyi malzeme kalitesi aslında telefonda var.
Malzeme kalitesi çok iyidir o telefonda.
Tasarım.
Evet.
Hani masaya koyduğunuz zaman markasını kapatın derseniz ki dünyada bir üreticilerden bir tanesi bu telefonu mutlaka yapmış olmalı. Ama benim orada kafamı karıştıran unsur platformu, kullandığı donanımsal platformu. Çünkü MTK'nın 8 çekirdekli işlemcisi burada MTK mühendisinin getirini tartışabiliriz. 1200 yıllık telefondan beklediğimiz performans sunabilecek altyapıya sahip değil.
65-92 enteresan bir yanda. Şimdi bu Çin menşeli telefonların girin web sitelerine bakın da görürsünüz. 4 çekirdek.
Aynen.
4 çekirdek HD ekran, full HD ekran. Aynen. 5.5 inç dev ekran falan filan böyle abartırlar. İşte 16 megapiksel sinema kalitesinde kamera büyük falan filan. Büyük pil filan derler. Şimdi OctaCore çıktı. Üreticiden şaha kalktı. Çünkü 4 çekirdeği 8 çekirdek diyor. Hop bütün üreticinin önüne geçiyorsunuz. Yani adam orada Snapdragon 805 falan diyor. Apple orada işte kendi işlemcisi üretmiş falan A8 falan yok. Ya, 8 çekirdek diyorsun ama 8 çekirdek nasıl çekirdek bunları konuşalım. Çünkü her bir 8 çekirdek tek başına ele alındığında piyasadan bulabileceğin en düşük, en güçsüz, en cılız Cortex A7 tabanlı çekirdeklerden
bahsediyoruz. Ya şimdi şöyle, MediaTek aslında pazarlama müdürlerinin işini kolaylaştıran bir hamle attı. Yani pazarlama tarafında çok güçlü bir argüman var. Piyasaya bakıyorsunuz çift çekirdek Apple iPhone 5'te mesela. Hani teknolojiyi çok uzaktan takip edenler için söylüyorum. Bir taraftan bakıyorsun 8 çekirdek.
Evet,
daha 4 katı daha fazla çekirdek var ve fiyatı daha uygun. E şimdi performansa bakıldığı zaman bu işlemciler genelde 1.7 GHz ile 2 GHz arasında farklı frekans değerlerinde çalışıyor. Biraz orada alt versiyonlara bakılabilir ama Cortex A7. Cortex A7 dediğimiz şey nedir? Enerji verimliliği evet yüksek olabilir ama Cortex A9'un 160-70'i kadar performans veren bir platform. Yani özünde bakıldığı zaman iyi bir çekirdek olarak yola çıktığımızda 8 çekirdek aslında 5 ya da 6 çekirdeğe denk geliyor. Bunun da enerji verimli tarafı, yazılım tarafı, grafik birimin sürücüsü gibi unsurları bir araya getirdiğimiz zaman yüksek frekansa bağlı olarak bir de ısı sorunu ortaya çıkıyor. İster istemez sonucunda burada çok önemli bir nokta var. Bence bunun altında üreticilerin çizmesi gerekiyor. Hep de şunu söylerim. Belki üreticiler ortak bir standartla kutunun üzerine ne kadar ısındığını da yazmalı cihazların. Çünkü ip ince kasada 8 mm'de kasanın içerisinde 2 GHz'de çalışan bir işlemci koyuyorsunuz. 45 derecenin üstüne çıktığı anda frekans düşüyor. E frekans düşünce ne oluyor? Performans yerle bir. E ne anladık o işten?
Evet ve özellikle bu OctaCore platformunu taşıyan cep telefonlarında bir seçenek var arkadaşlar. Pil performans kısmında pil bölümüne girdiğinizde ve diyor ki işlemci ısınırsa performansını düşür. Aynen. Ve altında bir not düşmüş. Aman abi bunu kapatma diyor tavsiye.
Yani zaten evet, çünkü... el alınca onu hissediyorsun.
İşlemcinin ısınmasını diyor sakın şey yapma hani sınırlayalım birlikte hızı düşsün aman yavaşlasın ama ısınmasın. OctaCore platformu hangi cep telefonunu kullandıysan markası fark etmiyor çılgın gibi ısınıyorlar ve pil verimliliği konusunda inanılmaz kötü durumdalar. Yazılım konusunda bazı gelişmeler var evet Android 4.4 ile beraber biraz toparlandığını görüyoruz.
MediaTek kaynak kodlarını açtı
evet.
Piyasada gir orada da bir üç kağıt var aslında hani madem ben bu işi zamanında yapamıyorum. Komüniteye açayım ben bunu.
Siz yapın.
Hani sonuçta MediaTek'in kendisi olmasa bile yerli bir üretici bir yazılım grubuyla işbirliği yapıp bazı güncellemeler yapsın diye böyle bir durum yaptılar ama şu anki haliyle hani yüksek fiyat segmentindeki bir cihaz için tercih edilebilecek platform değil.
Evet bu arada OctaCore'u tam olarak Qualcomm'la neyin karşısına koyuyorsunuz derseniz eğer aslında bana göre Snapdragon 400 ile kafa kafaya çarpışacak bir platform ki zaten Qualcomm'la tam olarak onun karşısına koyuyor. Genel olarak gündelik deneyimde bunu veriyor. Ama performans testlerine baktığınızda Snapdragon 600 ile 1.7 GHz'lik versiyonu kapışıyor. 1.2 GHz'lik versiyonu pardon. 2 GHz'lik versiyonu da Snapdragon S600 ile S800 arasında bir yere konumlanıyor. Ama gündelik kullanımda arkadaşlar aklınızda bulunsun S400 ile kafa kafaya çarpışacak bir platform. Hatta bana sorsanız OctaCore mu bulunsun bir platformun içinde S400 mü bulunsun diye ben S400'ün üstünü alırım. Daha iyi pil performans sunacağı kesin.
Şimdi oradaki yine aslında aynı yere denk geliyoruz. Orada aslında dar boğaz yaratan ya da kısır döngüye giren nokta şu. İşlemci ısındığı için performansı daha çabuk düşüyor. Snapdragon 400'e bakıyorsun ısı durumu, ısı verimliliği MTK'nın çözümünden daha iyi.
Evet.
Çünkü hani aynı ısı seviyesinde, aynı ısı profiline sahip olduklarını düşünelim eğer. Ben belki oyumu MediaTek'ten yana kullanabilirim. Çünkü Mali 450 MP4 gibi çok güçlü bir grafik birimi var.
GPU'su çok iyi.
Ama işlemci ısınıp frekans düşünce bu sefer ne oluyor? Grafik birimi darboğaza düşüyor. Günün sonunda istediğin performansa erişemiyorsun. Orada Qualcomm'un bariz bir üstünlüğü var. Snapdragon 400 derken aslında şunun altını çizelim. Ucuz telefonların pek çoğunda düz Cortex A7 tasarımı temel alan Snapdragon 400 var. Burada belki daha uygun rakip olabilecek çözüm. Create 400 mimarisi, Create 200 mimarisini kullanan ya da 300 mimarisini kullanan Snapdragon 400 olabilir. Onda nedense güncel cihazların pek çoğunda göremiyoruz. Maliyet ucuz olsun diye. Düz tasarım baz alan bir Snapdragon 400
evet,
sorunluğu var.
Kısacası Casper VV8 malzeme kalitesiyle çok iyi olan ama içindeki işlemci nedeniyle şüpheli yaklaşılması gereken özellikle fiyatını çok yüksek bulduğumuz bir cihaz oldu. Aslında daha önce üreticiler bizle konuşurken bu telefonu getirmeyi planlıyorlardı. Highway VV8 olacaktı. Şimdi Casper VV8 olmuş. Pardon Highway V8'di. VIA yoktu pardon yurt dışındaki Vicon'un markasında. O zaman dedikleri şuydu ya 1200 lira bu telefon satmaz diyorlardı. Bakalım Casper tarafında nasıl satış rakamı.
Şunu söyleyeyim bu telefon 800-850 lira olsaydı ya kesinlikle o fiyat segmentinde en yakışıklı telefon olurdu. Pek çok kişi için albenisi çok yüksek bir telefon olurdu ama fiyat tarafında sanki biraz çalışılması gerekiyor.
Octocore platformu dedik ya, General Mobile Discovery 2 var. Şimdi General Mobile konusu çok enteresan bir konu. İnsanlar burada diyorlar ki neden Discovery 2'yi bu kadar heyecanlı karşılamadınız, ne oldu falan diyorlar. Arkadaşlar Discovery ilk çıktığında 540 liraya satılan 4 çekirdekli bir telefondan bahsediyorduk. 4 çekirdekli olmasını bir kenara koyuyorum. Platformu genel olarak değerlendirdiğimde o fiyata sunduğu performans da mükemmeldi. Çünkü o dönemin 2000 liralık telefonları S3'le, One X'le aynı performansı
sunuyor. Ya bu Çin menşeli telefon olayı daha ortada yoktu yani.
Evet, işte, dönemde ortada yoktu. İnanılmaz bir ekranı vardı. İnce, zarif bir kasası vardı. Çift SIM takabiliyorduk. Her şeyle 4-4'lük.
Bedava yani, evet, o fiyat için.
O fiyat için mükemmel bir cihaz ortaya konmuştu. Sıkıntılar olabilir ama fiyatıyla değerlendirmek lazım. Çok heyecanlandırdı bizi. Zaten 1 milyona yakın satış adetiyle de herkesin heyecanlandığını ve memnun kaldığını görebiliriz. Memnuniyetsiz kullanıcılar da çok ama 1 milyon tane cihaz satıldığını düşündüğümüzde %10'u memnuniyetsiz kalsa ki Çinli telefonlar da %10, %20'ymiş. Genel
onun
olarak
doğal karşılıyorlar.
Arıza oranları normal karşılıyorlar. Doğal olarak diğer firmaların satış rakamının 10 katı memnuniyetsiz kullanıcı ediyor. Ama bir memnun kullanıcı sayısı da o kadar fazla oluyor ki. Üniversitelere gidip konuştuğumda her üniversitenin cebinde neredeyse bir Discovery vardı. Aynen. Yani aslında öğrencileri akıllı telefonla tanıştıran bir platform oldu. Geldi Elite. Elite'de de yine fiyat performans kategorisinde süper bir cihaz vardı ortada. Daha sonrasında firma bazı hatalar yaptı. Neler yaptı? Belki de erken konuşmak çok büyük bir hataydı. Bizi de heyecanlandırdılar. AC dediler. AC zaten o dönemde hiçbir telefonda çıkmadı. O yüzden Snapdragon 800 geldi telefon. Ama bunun haricinde baktığımızda kamerasıyla, ekranıyla sunduğu genel olarak paketle 3 GB bellekten bahsediyoruz burada. Süper bir telefon ortaya koymuşlardı ve 1200 liralık fiyat o zaman için bence iyiydi. Ha, 1300 lira dendi ama 1200 alan oldu telefonu. 1240 liradan satın alan oldu. Firma sadece biraz erken konuşmasının burada haksızlığını yaşadı. Ama geldiğimiz dönemde ise firmanın bazı sözleri tutmadığını görüyoruz. Ne oldu? Android 4.4 Discovery hala daha doğru dürüst yayınlanmadı. Diğer bütün firmalar yayınladı aslında.
Yayınlanan bir sürü ürünler var. Beta,
evet,
çok
beta
şikayet
filan çok şikayet var. Elite geliyorsunuz. Elite için 4.4'ün ne zaman çıkacağı belli değil.
Çıkmasa ben
sunmuş karşılamıyorum. Evet, ben de aynen böyle bir durum da var. Çıkmaya da bilir arkadaşlar, haberiniz olsun ama bu hata düzeltme güncellemesi bile kaç ay sonra geldi. Şimdi biz Discovery'i niye çok sevmiştik? Kaç tane güncelleme aldı? Arda arda aldı bir de. Demek ki bu güncellemeler Elite'den sonra görüyorsun ki o kafada bir soru işareti oluşuyor. Demek ki General Mobile'la da çok alakalı değil. Demek ki üreticiden gelmediği zaman firma güncelleme çıkartamıyor diye düşünüyor insan. Neden? Tamam, Discovery'e bu kadar güncelleme yayınladın. Niye Elite hiçbir güncelleme yayınlayamadı?
Ya şimdi orada aslında biraz şey de var yani. Hani çok popüler bir marka oldun çok kısa süre içerisinde. Milyonlarca cihaz sattın. Dolayısıyla arka plandaki destek ekibin o kadar talebi karşılayabilecek yeteneklere sahip değilse maalesef sıkıntılar yaşıyorsun. Zaten büyük oyuncuların telefonlarının pahalı olmasındaki tek neden değil ama nedenlerden bir tanesi arka plandaki yatırımlar. Burada büyük bir teknik servis yatırımı, yazılım güncellemesi vesaire. Ve hani General Mobile diyorsun, sadece Türkiye özel bir marka. Sen şimdi HTC One M8'e güncelleme çıkardığın zaman 200 küsur ülkenin kendi şartlarına uygun yazılım güncellemesi vermen gerekiyor. Orada benim aslında bu firmayla ilgili söyleyebileceğim en büyük hata yaptıkları şey şu. Şimdi büyük bir üretici, yani Samsung'a gidip desen ki abi Galaxy S6'da hangi özellikler var, sana bir şey söylemezler piyasaya çıkana kadar cihaz. Şimdi Discovery Elite Haziran ayında çıktı piyasaya. Ocak ayında dediler ki biz bu telefona Snapdragon 800 AC koyduk. Sen daha bunu koymamışsın. Daha üretime girmemiş cihaz. Diyorsun ki benim cihazımın özellikleri bu olacak.
Evet, istedikleri o aslında ama
gönlünden geçen olabilir. Çok iyi niyetle böyle bir şey de yapmak isteyebilirsin ama sen bunu kullanıcıya söz verdikten sonra başka türlü çıkartıp ve fiyatı da aynı seviyede tutup, yani en nihayetinde biraz daha cılız bir telefon ortaya koyuyorsun ve fiyatını aynı ya da belki 100 lira daha yüksek seviyeden veriyorsun. Bu ister istemez arkandaki o rüzgarın terse dönmesine sebep olur. Discovery'de çok iyi bir iş yaptılar. 1 milyondan fazla satış, %15-20 pazar payları vesaire. Bunlar küresel ölçekte örnek teşkil edebilecek başarılar ama işte hani profesyonellik de biraz buradan geliyor. Belli bir noktadan sonra eğer sen yetmiyorsan profesyonel hizmetler alacaksın. Doğru adımlar atacaksın ya da daha olmamış bir cihazın açıklamasını yapmayacaksın.
Aslında burada dediğin nokta şuna geliyoruz. Discovery 2. Tamamen erken açıklamanın kurbanı
olmuş
bir
cihaz. Snapdragon 400'ler, şunlar bunlar hani.
Şimdi ilk açıklanan cihaza baktığımızda arkadaşlar 720p ekranlı 5 inç Snapdragon 400'lü büyük pilli güzel kameralı bir cihazdan bahsediliyor. Ve firma ne dedi? Biz sizin görüşlerinize değer veriyoruz. 1 GB RAM az dediniz, biz 2 GB yapacağız dediler.
Hatta şey dediler ya, donanım haberin takibini takip ediyoruz. Onlar ne derse ona uygun, evet, cihaz yapmaya çalışıyoruz.
Herkes dedi ki tamam, cihaz böyle gelsin, 2 GB olsun, mükemmel. Biz de gerçekten çok beğenmiştik. Benim ilk test ettiğim cihaz da güzel çalışıyordu.
Çok da güzel çalışıyordu.
Evet, allığı var, iyi çalışıyordu. Sonra cihaz bir tuhaf oldu. Elite'den sonra çıkacak dediler. Elite çıktı.
Arada bir Lite geldi, Elite Lite.
Bayağı bir şeyler oldu, bir şeyler oldu ve şimdi gelen cihaza bakıyorsunuz. Galaxy S5'e benzeyen.
Benzeyen değil yani,
evet,
kopyası.
Aynı kopyası. Octa-core platformunu kullanan, SD kart yuvası olmayan bir cihaz çıktı ortaya.
Ki İlk Disco R2'de SD kart da vardı yanlış bilmiyorsam. Evet. Öyle bir olacağı da söylenmiyor. Şimdi bakıyorsun.
Yani yine söz tutmadı. Öyle bir durum var. Ve çıkan cihaz 800 lira civarında bir fiyata sahip. 900 lira civarında ama kaçta adam 800'den bulduğunu söyleyen var, 900'den bulduğunu söyleyen var. Biz 900 diyelim.
Yani bir resmi açıklama yapalım.
Evet. 900 liradan satılan bir cihazdan bahsediyoruz burada. Bence Discovery'nin devamı olma şeyini taşımıyor. Yani bu da diğer firmalarla eş değerde artık kalitede bir telefon.
Yani farkı yok aslında.
Bulunmuş Octa-Core. Zaten herkes Octa-Core'u buluyor. Casper VIV 8'i yani de
MediaTek'in kapısını çalsın. Zaten eldekileri sana vermek için can atar yani. Şimdi.
Böyle bir telefon ve öncesindeki güncelleme konusundaki sıkıntıları düşündüğümüzde bence firmanın artık o heyecanı kaybettiğini görüyorum kullanıcı tarafında. Yani bize soruyorlar. Diyorlar ki neden Discovery 2'yi hemen incelemediniz? Açıkçası elimde bütün Xiaomi telefonlar var. Hı hı. MI3 var. MI4'ü de siparişini geçtik inşallah gelecek. Redmi Note var. Redmi var. OnePlus One var elimde. Lenovo cihazlar var. Açıkça söyleyeyim bana daha çok heyecan veriyorlar. Çünkü bunlar yakında Türkiye'de zaten. Hı. Ve bunlar geldiğinde büyük ihtimalle sadece bunları konuşuyor olacağız.
Ya benim orada ben şunu söylemek istiyorum. Hani tam hani profesyonelikten bahsettik ya. Şimdi Discovery'de sen bir marka oldun. İnsanlar General Mobile konuşmaya evet. başladılar. Sen niye gidip başka bir telefonu kopyalıyorsun ki? Ya özgün tasarım.
Kopyaladılar mı acaba? Şimdi bak hep söylediklerinde şu vardı. Bize de onu söylediler. Biz de arkadaşlar editör insanlarız. Tamam bilgimiz var ama karşı tarafı da her zaman doğru söylüyor olarak algılarız. Yani kalkıp da hiçbir firma insana yalan söylemez. Böyle bir şeyi insanlara yakıştıramazsın. Dediler ki eliti biz tasarladık. Safir camı biz koyduk. İçindeki yazılımı biz yaptık. 800AC koyduk.
Valla Xiaomi'nin Elif E7 videosunu izliyorsun. Aynen. Hepsini onlar koymuş.
Kullanıcıyı dinliyoruz. 1 GB, 2 GB yaptık. Yaptık yani. Hı-hı. Hep böyle. Sonra gün geliyor, bir telefon geliyor ortaya. Sence tasarım falan herhangi bir şekilde ait olma olasılığı var mı? Yok. Elif E7'den de gördüğüm kadarıyla yani şimdi, öyle bir şey yok yani.
Hani şimdi şöyle bir şey var.
Yani büyük ihtimalle orada bir telefon vardı. Yine sunuldu. Ya
zaten hani zaten öyle zaten. Hani marka basıldı. Sonuçta şimdi marka bağımsız konuşuyorum. Çin'de bir üreticiye gittiğiniz zaman ve güçlü bir arka planınız varsa hani finansal anlamda söylüyorum. Bir çanta açıyorlar size. Diyor ki bak kardeşim 100 dolara bu telefonu verebilirsin. 200 de bunu, 300 de bunu, 400 de bunu. Zaten onun üzerinde milyonlarca bir satış yapamayacaksan söz sahibi olamıyorsun. Ben başka bir üreticiyle konuştuğumda dedim ki ön tarafa markanızı niye yazdınız? Valla ben 200 bin satışı garanti ettim. Öne markamı taşıyabildim. Şimdiler normalde öne marka taşımazlar dedi. Yani orada finansal gücünüz ve satış rakamlarınızla ilgili olarak özelleştirmeler yapabiliyorsunuz ama bir noktaya kadar. Şimdi Galaxy S5 ile ilgili benzeşmeye bakıyorum. İnsanlar Galaxy S5'in tasarımının arka tarafa ne dedi? Yara bandına benziyorlar dedi değil mi? Özellikle sarı rengi için konuşmak gerekirse. Sen şimdi gidip artık Galaxy S5 özdeşleşmiş bir tasarım anlayışı niye arkaya alıyorsun? Onun arkasını düz tercih edemez misin? Sonucunda Discovery diye bir marka var ve evet. büyük oranda pozitif bir algı oluşturmuş marka var. Discovery'likle belki o biraz değişti ama işte hani dediğim gibi bunlar biraz yönetim tarafındaki tutumlarla ilgili davranışlar ama Discovery 2'ye bakıldığı zaman açıkçası şimdi 900 lira diyoruz. Telefonun kendi özelliklerini bir tarafa bıraktım. Discovery piyasaya çıktığı zaman yanına koyabileceğimiz o fiyatta benzer özelliklere sahip cihaz yoktu. Ama 2014 Temmuz-Ağustos ayı itibariyle artık o fiyat segmentinde konuşabileceğimiz çok fazla seçenek var.
Telefon, bir de Motorola Moto G gerçeği var.
O zaten başka
evet,
yani.
Evet şimdi 1 GB bellekli bir cihaz küçük ekranı var. Tamam küçük ekranı tercih etmeyebilirsiniz ama cihazın genel sunduğu deneyim arkadaşlar Nexus 5'te eş.
Böyle yazılım, bir cihaz. Yazılımda Nexus gibi var. Evet. Sürekli alıyor yazılımları yani.
Çıtır çıtır da çalışıyor. Android ile de alacağı açıklandı. Ve bu açıklama Motorola'dan geldi. Buna kesin inanabilirsiniz. Alacak dediğimi alıyor adam.
Ya şöyle bir şey var. Bir şey. Motorola Lenovo tarafından satın alınmış olabilir ama Moto G Google'un tasarladığı bir telefon. Yani Motorola Google şirketiyken dizayn edilmiş bir telefon. Dolayısıyla alacak diyorlarsa büyük ihtimalle alır o güncellemeyi.
Ve tabii ki bir firma daha var, Turkcell. Şimdi ben Vodafone'u falan çok katmıyorum. Telefonları gerçekten çok cılız ve güçsüzler bence. Fiyatları avantajlı olabilir Abi ama konuşmaya değmez yani. Turkcell'in T50'si fark yaratıyor. Diyeceksiniz ki Turkcell'den reklam mı aldınız? İstediğinizi diyebilirsiniz açıkçası ama akıl var, mantık var. Turkcell T50 belki de bir operatörün şu ana kadar sunduğu en kaliteli cihaz oldu.
Türkiye için evet.
O cihazın çok önemli bir eksiği var. SD kart slotu yok, 16 GB dahil depolama alanı var. Yıl olmuş 2014. 16'yı koydum bari bir SD kart koy yanına.
Ya ben de aynı fikirdeyim. Özellikle şimdi hani telefonda 4G desteğinin olduğu da vurgulandı. Ne
yani
dedik?
4G yani şimdi.
Yok hayır şimdi kullanıp kullanmaması bir tarafa. Evet. Sonuçta bu telefonun lansmanı Kıbrıs'ta yapıldı. Orada 4G'nin beta testleri var çünkü.
Hazır orada bulmuşken.
Aynen Türkiye'de 4G'niz yok. Allah kısmet ederse belki 2015 sonunda göreceğiz. Ya da bilmiyorum sarkar mı sarkmaz ama. Şimdi 4G'den bahsediyorsak eğer orada bir unsur var. Bir RAM. Şimdi Kore'ye baktığınızda 4G telefonlar, 4K versiyon adam ne yapıyor? RAM'i arttırıyor. Çünkü
ve ikisi 3 yapıyor yani. Birisi 2 yapmıyor.
Birisi 2 yapmıyor. İkisi 3 yapıyor çünkü daha yüksek veriye erişebilmek senin platform seviyesinde daha fazla işlem yapmanı sebebiyet veriyor ki RAM zaten çok çabuk şişer o durumda.
Bir de hani şöyle bir şey söylüyorlar orada doğal olarak herde ulaştığın içeriğin boyutu büyüyor.
Aynen, boyutu büyüyor.
Çok hızlı ulaşabildiğin için.
Zaten 16'yı oradan bağlayacağım.
Evet, yani 1 GB belleğe mesela dolduramıyorsun onu. Aynen. Çok hızlı bir şekilde. Yazman lazım. E tabii 16'da orada fren yapacak.
E şimdi bakıldığı zaman 4G diyorsun. 4G'de 16 GB. Yani 4G'nin bize sunabileceği, hadi teoriyi geçin, pratik hızlara bakıldığı zaman zaten sürekli bir şeyler çekmek isteyeceksin. Sürekli daha fazla veriye ulaşmak isteyeceksin. 16 dahil depolama için kapasite seçeneği sunulabilir ama ben mutlaka SD kart slotu olması taraftarıyım. Her fiyat segmentinde bu olmalı yani.
Operatöre geldiğinde operatör diyor ki bulut diye bir şey var, buluta gönder, buluttan al. Hani hızlı data transferi. E metroda ne yapacağım?
Ya metroya geçeyim, her yerde Wi-Fi var.
Metroda herkes müzik dinlerken, video izlerken ben öyle kös kös bekleyeceğim mi bağlanamıyorum?
Bir de şöyle bir şey var, hani kotasız internetimiz olsa onu da anlamıyorum.
Dediğin gibi
yani
kotasız internet versin.
3G desen kotan var. Evindeki fiberin de ADSL'inde bir de kotan var. Diyor ki adil kullanım kotası 50 GB'den sonra hop hızın hiç olmayacak seviyelere düşüyor. Aynen. Dolayısıyla bulut şu an için bence
yalan biraz.
Temel bazı özellikle dokümanlar için olabilir ama büyük dosyalar için bulut özellikle Türkiye'nin şu anki mevcut internet altyapısıyla çok pratik değil.
Evet, Pirana, Evo, BT ve Dark gibi firmaları ben burada çok fazla konuşmaya değer bulmuyorum. Zaten satış rakamlarına baktığında hepsini topluyorsun. Geri dönen Discovery kadar aynen değiller ya da Casper'ın ilk siparişindeki kadar telefonu satmamışlar değil bile toplamda. Bu yüzden de bu firmalardan telefon alacaksanız her zaman kafanızda soru işareti şu olmalı. İyilerdir, kötülerdir kesinlikle demiyorum. Ama telefonun bozulduğunda ne kadar sürede değişir? Discovery'de gördüğünüz gibi acaba benden 40 lira para isterler mi soket kırıldı diye mesela. Soket kırılma konusunda tüketici mahkemesinden dönen bazı arkadaşlar olduğu için o konuya çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü tüketici mahkemesi bazı arkadaşları haksız bulmuş orada. Demek ki o konuda biraz çetrefilli, bizim tam olarak içinde bulanamayacağımız bir konu.
Yani orada
tarafsız kalmak en iyisi, ben tüketici hakları konusunda hep bunu söylerim. Tüketici hakları mahkemesi arkadaşlar, ben birçok işimi orada hallettiğim için biliyorum. Haklıysanız alıyorsunuz, çok şükür 3 kere işim düştü, 3'ünde de sıkıntı yaşamadım. Ve alacağımı aldım firmadan, hiçbir sıkıntım olmadı. O yüzden ben insanlara dediğim zaman beni yanlış anlıyorlar. Diyorum ki hiç burada boşuna feryat figan etme.
Senin benimle dediğim önemli.
Evet, haklı olduğunu yardım düşünüyorsan hemen git tüketici haklarına. İlk önce hakem heyetine gidiyorsun. Sıkıntını çözebileceklerse çözüyorlar zaten. Yani dediğim gibi arkadaşlar, haklı olduğunuzu düşündüğünüz bir konu varsa hemen işinizi halledin. Hiç Mesut Ayvan'a böyle yaptılar, burada böyle yaptılar. Forumlara gidip feryat figan etmeyin, firmanın umurunda olmuyorsunuz. Öyle de bir konu var.
Tabii gönül ister ki bunlar tüketici mahkemesine uzan boyutlara gelmesin. Firmalar tüketici dostu olsunlar. En nihayetinde adamı bir telefon sattın da sen büyük markalı geleceği düşünüyorsan 2'yi 3'ü 4'ü de satacaksın zaten.
Al işte ikisi çıktı.
İşte ikisi çıktı. Dolayısıyla orada firmaların biraz daha tüketici yanlı politik izlemesi lazım. Hani 10 lira 20 lira beni firmayı belki batırmaz ama ucu ucuna para biriktirip telefon alan öğrenci kardeşimin için sıkıntı olabilir. Burada biraz daha esnek olmak gerekiyor kanaatimce.
Çinli markalara gelelim. Çin menşeileri bir kenara atalım. Zaten onların gerçeği yavaş yavaş artık ölecek olmaları. Neden ölecek olmaları diyoruz? Çünkü Çinli telefonlardan özellikle Xiaomi, Oppo Türkiye'ye gelecekler. İlk olarak Oppo'dan başlayayım. Oppo Türkiye'ye gelecek ama çok fazla heyecanlanmayın, telefonları pahalı olacak.
Yani Oppo zaten şöyle bir şey.
Yani hatta gelmişler Türkiye'ye. Bu arada sözünüzü kestim ama 2 haftadır Türkiye'de şu anda bir sürü adamla görüşmüşler. Ve telefonların pahalı olacağı kesinleşmiş gibi.
Ya zaten Çin'de de ucuz değil.
Evet.
Yani üst seviye telefonlarına bakıldığı zaman örneğin Oppo M1 kamerası dönen telefondan bahsediyorum. 600 küsur dolar bir fiyatı vardı. Yani hani Çin'in Apple'ı diyebileceğimiz ya firmalardan.
Türkiye vergisiz gelse 1300-1400 kayıp parası verip kaydettirmeye kalksan 1500 lira maliyeti var zaten kullanıcıya.
1500 liraya gelsin yine iyi ya. Hani bakıldığı zaman
ya
bugün.
Şeysiz bak, vergi falan yok. Çin'de satıldığı gibi alıyorsun, kaydettiriyorsun.
İnşallah öyle olmaz. Öyle diyelim çünkü ucuz fiyatlı kaliteli telefonlar hepimizin ihtiyacı var. Şimdi Oppo biraz tabii ilginç bir firma. Bakıldığı zaman arka planına aslında elektronik konusunda çok uzman bir firma. Hani bugün ses konusunda uzman firmalara gidin. Abi ben evime ses sistemi kuracağım. Blu-ray player olarak ne alayım? Çok büyük kısmı Oppo der. Çünkü adamların o konuda ciddi bir uzmanlığı evet var. Blu-ray player'larına bakıyorum. Adamlar neredeyse her hafta yazılım güncellemesi veriyorlar.
Çünkü
öyle bir firmadan bahsediyoruz.
3000 lira 4000 liradan satılıyor zaten. Fiyatları da biraz abartı.
Abartı. Telefon işine geldiği zaman da gerçekten de kaliteli telefon yapan, kendi tasarımlarını ortaya koyan ve A'sından Z'sine kadar üzerine çalışılmış telefonlar yapıyorlar. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz.
Xiaomi konusunda ise Xiaomi yıl sonu Türkiye'de olacağını resmi olarak açıkladı ama ne yapıyorlar ne ediyorlar bilmiyorum. Sadece burada tam olarak markayı tescillediklerini, ticari kayıtlarının olduğunu ve bir depoya sahip olduklarını duymuştuk.
Acaba online mi satış yapacaklar sadece?
Zaten bildiğimiz kadarıyla şöyle olacakmış. Online siz siparişi vereceksiniz o depodan evinize.
Türkiye'deki depodan ev adresine teslim
evet,
olacak.
Evet, adresinize teslim olacak. Hatta sitenin bile Çin'de olacağı konuşuluyor. Yani sunucularının falan Türkiye'de olmayacağı konuşuluyor.
Umarım bir Türkçeyi iyi.
Evet, değişik bir çalışma stilleri olacak ama şimdi günün sonunda diğer firmalara gireceğiz. Oppo ile Xiaomi gerçekten çok iyi telefon üretiyorlar mı? Bunu konuşmak lazım. Ben telefonlarını uzun zamandır kullanıyorum.
Size senin masa söyleyeyim zaten şey gibi hani evet, esnaf masası gibi. Ya, her telefon
bir açılım oldu bende. Son 4 aydır, 5 aydır Çinli telefon ne istersem geliyor buluyorum.
Çin aydınlanması yapıyorsun.
Çin aydınlanması. Sağ olsun Mustafa isimli bir arkadaşımız çok yardımcı oldu. Malezya'dan bana tüm Xiaomi telefonları sağladı. OnePlus One'ı da sağladı. Çok teşekkür ederim kendisine buradan. Herhalde dönüş yolundaydı o da. Döner dönmezdi. Yine kendisiyle burada telefon edinmeye devam edeceğiz. Sağ olsun test için satın alıyoruz. Daha sonrasında da biliyorsunuz maliyeti çok düşük bir şekilde arkadaşlarla buluşturuyoruz. Ben bana zaten maliyeti yok telefonların. Bu arada arkadaşlar ben Oppo'yu çok uzun süre kullandım. Oppo Find 7A üstünde Oppo yazmasın.
HTC yaz.
Mesela Mesut Çevik yazsın. HTC değil bak. Mesut Çevik yazsın. Piyasaya sürekli bana etmedikleri küfür kalmazdı. Telefon o kadar fazla sıkıntıya sahip ki. Bizi kazıkladın derlerdi. Bizi dolandırıyorsun derlerdi. Ekranda sarı leke hatası var. Tüm dünya bundan inliyor. Dokunmatikler tepki sürelerinde sıkıntı var. Var da var. Dolu.
Şimdi aslında zaten biraz ondan bahsetmek gerekiyor.
Çünkü yazılım Color OS çok dolu. Ben videoda bahsettim. Bana şey diyen var. Oppo'nun önünü kesmek istiyorsun. Arkadaş ben kimimle neyin önünü keseyim yani.
Ya şimdi orada şöyle bir şeyin olduğu kesin. Şimdi biz bunun haberlerini yazarken Find 7 işte sallıyorum. 5 inç Full HD 2K ekran.
Okuyorsun
Snapdragon
yani
801. 3 GB RAM. 50 megapiksel kamera. Vay canına diyorsun. Hakikaten evet. Müthiş bir telefon yapmışlar.
Hatta bir sene ne dedik? Ya bu bizim telefonumuz olur.
Günlük telefonumuz olur. Aynen.
Yani
aynen. Ama tabii sana geldikten sonra gerek senin kullanım deneyimlerin, gerekse de elimize aldığımız zaman yaşadığımız tecrübeler sonucunda hani telefon fiziksel olarak elde çok güzel duruyor.
Evet.
Malzeme kalitesi gerçekten çok, çok iyi. Hani bugün evet, global üreticilerinden kıyasladığımızdan eksisi yok, belki artısı vardır diyebiliriz. Ama tabii güç butonuna basıp yazılımla karşı karşıya geldiğiniz zaman işte işin rengi orada değişmeye başlıyor. Çünkü ben özellikle görüyorum yazılım tarafında, gerçi onun kendi komünitesi içerisinde bile Oppo'nun herhalde öyle zannediyorum ki bu üreticiler arasında forumu en aktif firmalardan birisi.
Güzel bir forum var evet.
Orada İşe bayağı şikayet var, bayağı eleştiri var. Tabii şöyle bir durum var. Donanımı yapmakla yazılım yapmak başka şeyler. Eğer yazılım tarafında yeterli ekibe ve iyi bir vizyona sahip değilseniz, yani hani nasıl diyeyim, iyi bir arabayı iyi bir sürücüye verirseniz güzel sonuçlar alabilirsiniz ama iyi bir araba kötü bir sürücüde kaza da yapabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor.
Çok basit bir şey söyleyeyim. Discovery 4.4 alacak mı, 4.4 alacak mı diyen community için Color OS Android 4.3 taşıyor. Erdi. Ve 4.4'ü ne zaman alacağı belli değil. Hatta birisi alay etmiş. Herhalde 3 yıl içinde Allah'ın izniyle alırız diye forumlarında konuşuyorlar falan böyle yabancılar. Arkadaşlar yani bir tablo var. Bakıyoruz kağıt üstünde ve inanılmaz Oppo of, süper telefon çıkartmış, bir de uygun fiyatla satıyor diyoruz. Ama elinize aldığınızda iş öyle değil. Global üreticileri burada takdir etmek lazım. Tamam ondan da kimi zaman sorunları oluyor ama demek ki baya baya bir öndeler diğerlerinden. Bir de Xiaomi gerçeği var. Xiaomi Redmi'yi ve Redmi Note'u incelerken sizlere çok ayrıntılı bir şekilde göstereceğim ama çok ufak bir teaser yapalım buradan. Teaser ne demek? Ön gösterim mi diye.
Ön gösterim.
Ön bilgi verelim. Aynen. Çok hayal kurmayın.
Özellikle Redmi serisi için.
Özellikle Redmi serisi için çok hayal kurmayın. Ucuz ucuz zaten evet. Yani elinize aldığınızda daha ben kutudan çıkarttım ne dedim sana? Bu nasıl telefon dedi. Malzeme kalitesinden başlıyor ucuz telefon.
Ya yani. Şimdi orada Xiaomi'yi belki diğerlerinden ayırmak lazım. Çünkü ya bir kült bir marka oldu Çin'de. Çok popülerler.
Bunda bir de şey zannediliyor şimdi. Xiaomi falan çok kurtarıcı. Satıyor. İlk 5'e girdi. Birinci oldu Çin'de falan filan deyince adam sanki HTC M8'i, One M8'i 200 liradan satıyor falan gibi düşünülüyor.
Öyle bir şey zaten yok hani bakıldığı evet. zaman. Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Birincisi biliyorsun şirketin kurucusu tam bir Steve Jobs hayranı. Tüm sunumları onun gibi. En son yaptıkları sunumda One More Thing bile dediler. Yani artık bu kadar kopyalanabilir zaten bir lansman bir etkinlik. İkincisi işte Android'in babası Hugo Barry'i transfer ettiler. Tüm operasyonların başına getirdiler. Dolayısıyla çok doğru hamlelerle çok popüler bir marka yarattılar. Diğer taraftan cihazlarına bakıyoruz. Açıkçası ben Redmi serisi sana gelene kadar yani yazılım arayüzünün o derece kötü olabileceğini farz etmemiştim.
Yani çünkü yavaş çalışabileceğini.
Ben şöyle söyleyeyim. Tabii ki çok %1 bir ihtimal bile olsa bizdeki cihazın sıkıntısı varmış gibi düşünebiliriz belki ama. Yani
piyasa satın aldım.
Yani bir cihazın klasöre yani Android arayüzüne klasöre girme hızı yavaş olur mu ya?
Evet.
Hani az önce bahsettiğimiz Çin menşeli telefonların çoğunun arayüzü daha hızlı. Tamam şimdi evet Redmi Note serisi belki fiyat olarak 200 doların altında konumlandı oluyor vesaire ama ben ne para verirsem vereyim arayüzün belli bir oranda da hızlı olmasını isterim. Yani
sonuçta bugün General Mobile Discovery diye satılan cihaz da Çin'de 800 lira değil tabii ki. O da aynı benzer bir fiyattan satılıyor ve genel deneyim olarak ben size söyleyeyim. Hani tamam Discovery daha iyi yani. Şimdi böyle söyleyince bak birçok insan yorumlarda görecek, taraf mı tutuyorsun sen diyecek. Ama Redmi Note açıkçası inanılmaz hayal kırıklığı yaşadığım bir cihaz oldu. Özellikle malzeme kalitesini görünce ha tamam dedim bu telefon zaten ucuz satılıyor.
Ama hatırlatırım o telefonu ne kullanıyor? MediaTek Octa-Core kullanıyor bakıldığı
zaman. 1.7 GHz.
1.7 GHz. Şimdi öyle zannediyorum ki Xiaomi de bunu fark etmiş olacak ki Snapdragon 400 LTE desteği sunan yeni bir versiyonu var. Eğer sürücü yani kaynak kodları ile ilgili problem varsa Snapdragon 400'de zaten onu çözmüş oldular ama şu anda ucuz etin yahnisi yavan oldu tarzında bir telefon. Çünkü hakikaten arayüz konusunda çok keyif veren bir cihaz olmamış açıkçası.
Tabii Zopo var. Şimdi Zopo'yu biz Çin menşeli telefonlar kısmında ismini andık ama gerçek anlamda Erdin'in de doğru bir düzeltmesi var. Aslında Zopo Çinli bir marka.
Oturmuş bir marka orada sonucu.
Oturmuş bir marka ve telefonların malzeme kalitesine baktığımızda inanın bana Xiaomi'den bir 2 gömlek falan, 2,5 gömlek falan yukarıdalar. Bayağı bir iyi malzeme.
Ama Xiaomi'nin ucuz telefonları. Sonuçta o Mi 3, Mi 4 serisine girdiğim zaman orada biraz işin rengi değişiyor.
Ya ben Mi 3'ü de elime aldığımda açıkçası çok şey, Zopo 998 daha iyi bir telefondu mesela.
Ya 998 ben çok elime almadım ama Mi 3'ü sende gördüm.
Yani şu Note 3'e benzeyen versiyon.
Gerçi evet, onun da malzeme kalitesi.
Şimdi Allah için.
Şimdi o kadar çok marka model var ki. Evet. Şimdi Zopo 998 diyorsun, oradan Redmi Note vesaire gelip gidince ister istemez karışıklık olabiliyor ama Zopo'nun dediğin gibi özellikle kendi ürün grubu içerisindeki üst modellerinin malzeme kalitesi bugün belki global üreticilerin bazılarıyla yarışabilirdi.
Xiaomi'den o yüzden daha iyi diyorum. Yazılım kısmında onların da bayağı bir sıkıntısı var ama toparlıyorlar yavaş yavaş. Özellikle Android 4.4'te kullanıcıların genel yorumlarına baktığımızda çok memnunlar ve yavaş yavaş gelişeceğinden bahsediyorlar. Zopo'nun nasıl bir açıklaması oldu? Haberlerimizde yarın da yer vereceğiz buna. 65-95 Yonga setini taşıyan 5.5 inçlik bir devam modeli gelecek ve Türkiye satış fiyatı da belli oldu. 1000 TL'nin altında olacak herhalde. Telefon 5.5 inç ekrana sahip, 3 GB belleği var, 2700 mAh bir bataryası olacakmış. Ve ekranı Full HD. MediaTek'in 65-95 Yonga'sını biraz açmak lazım. Çünkü Little Big platformunu aynen kullanıyor ve Cortex A7 tabanlı 4 çekirdekli bir işlemcisi var. Diğer tarafta ise Cortex A17 tabanlı bir işlemcisi.
Yani Little Big hep aynı hatayı ben de yapıyorum. Biraz bizdeki pantolon markası gibi oğlum. Big Little
Big
aslında.
Little, evet, biraz yanlış
oluyor. Zırh seçmesi oluyor orada. Ya sonuçta şimdi şöyle bir şey var. MediaTek tarafında evet 65-95 en yeni platform. Ciddi revizyonlar var ama eğer bizim şu an Octa-Core'daki gibi güç yönetimi varsa 2700 mAh'de de çok parlak sonuçlar vermeyebilir. Onu bir görmek lazım ama
İşte bu 4 çekirdek ya aslında. Sen bakma Octa diye geçiyor ama bu 4 çekirdek bildiğin.
İşte umarız sonucunda tek çekirdek de olsa, yani Apple tarafına çift çekirdekten bahsediyoruz. O güç devresini iyi işletemiyorsan,
evet doğru,
pilin 5000 mAh de olsa çok hızlı bir şekilde tükenmeye başladığını görüyorsun. Senle konuşuyorduk video öncesinde. 3 saat ekran açık kal diyorsun. 3200 mAh pil eridi gitti diyorsun yani.
Evet,
zaman.
Xiaomi'nin şeyde zaten onu konuşacağız size. Redmi Note'da öyle bir sıkıntımız var. Şimdi burada bu telefonda güzel olan şey, genel olarak sunumlarına baktığımızda, bir sızan bilgilere baktığımızda Antutu'dan 43-44 bin puan alan bir işlemciden bahsediyoruz.
Rekor.
Antutu puanı benim için çok önemli değil ama genel olarak Tegra K1'e kafa tutan bir
hatta K1 42.000'lerde civarında, şimdi 44.000'de. Şimdi şöyle bir şey var. Antutu'da biliyorsun çok fazla hile yapıldı zamanında. Hatta Antutu'nun X versiyonu çıktı. Hilelerden arındırılmış ki bunu özellikle Intel için yapmışlardı. Intel compiler kullanan bazı hilelerin önüne geçebilmek için. Eğer bildiğimiz hilesiz bir 44.000 puan varsa gerçekten de benchmark anlamında söylüyorum ben bunu, İnanılmaz bir skor anlamına geliyor. Çünkü Galaxy S5 LTE'nin ben şeyine bakıyorum, QHD ekranlı versiyonunun Antutu skoruna bakıyorum, 35-36 bin. İşte HD1 M8'e bakıyorsun, 37 bin maksimum.
Yani Snapdragon 810'a rakip bir platform var sanki
yani
karşımızda.
Yani 44 bin puan gerçekten orada çok vaatkar görünüyor. Ama tabii ki burada hala şuna bakmak lazım. Olay benchmark değil. Sürücü tarafında yazılım optimizasyonu nasıl? Güzel çalışıyor mu çalışmıyor mu ama performans olarak.
Evet, ben performans anlamında nedense orada umutluyum, bir de 1000 TL altı olduğu için. Şimdi anladınız değil mi o 1200 liraya geçen Octa-Core'lar hakkında neden çok karamsarız? İşte çok da gerekli
değil. 1000 TL altan Antutu'da 44.000 ya. Sadece bu ifadeyle reklam yapsan.
Ama şimdi diyecek ki izleyenlerimiz ne zaman gelecekmiş? 1,5 ay içinde belki bir prototipini ele geçirebilirim. O zaman ele geçirirsem arkadaşlar coşarız burada birlikte, inceleriz. Hatta belki ofiste bir toplantı yaparız. 65-95 güzel bir Yonga olacak. En azından hep beraber test etme şansımız.
Belki farklı platformların videosunu çekeriz. Hani evet. Telefondan bağımsız platformlar neler sunuyor, güzel bir şey olabilir.
Güzel bir inceleme yaparız orada. Açıkçası hevesle bekliyoruz. Şimdi OnePlus gerçeği var bir de.
O da başka bir gerçek tabii.
OnePlus birçoğunuz biliyordur, bazılarınız da bilmiyordur ama bir hikayeyle kurulmuş olsa da, bir tuzak hikayeyle beraber, bu Oppo'nun dizayn ettiği bir hikaye aslında ama Oppo'nun bir şirketi aslında ve tek amacı Xiaomi'ye rekabet edebilecek bir global şirket oluşturabilmek. Uluslararası bir firma oluşturabilmek. Çünkü Oppo diyor ki benim bir sürü mağazam var. İçinde birçok Oppo mağazası var. Hani Samsung mağazaların ya da Apple mağazaları olduğu gibi, ki Oppo'nun da kendi mağazaları var. Diyor ki biz rekabet edemiyoruz çünkü benim zaten reklam giderim, mağaza giderim deli gibi. Hı-hı. Xiaomi'de hiçbiri yoktu. İnternetten satış yapıyor.
İnternetten del gibi yani.
Evet, fiyatı da düşük. Ne yapabiliriz? OnePlus One'ı uyduruyorlar. OnePlus One'ı uyduruyorlar derken
paravan şirket ya.
Paravan şirket gibi ve hikayede şu görüyor. Oppo'dan ayrılan mühendisler
bir araya geldi.
Bir araya geldi. Halkın yararına, kullanıcılardan isteklerine göre. Saygıcı
bir işbirliği yaptılar.
Aynen. Bir işte telefon yapalım dediler falan filan. Telefon inanılmaz. Ben telefonu uzun bir süredir de kullanıyorum. Hatta bir süredir diyeyim, uzun bir süre deyince sanki 3-4 ay gibi olacak.
Telefon
ama
sana geldi, kutu açması da bana nasip oldu.
Evet, öyle oldu. Kullanıyorum. Pil ömrü mükemmel, hızı mükemmel. Cyanogen Mod güzel çalışıyor. Eksikleri var mı? Var. Ama güncellenecek inşallah. Onu da bekliyoruz. O da güncelleme
kaldık oluyor. Kaldık sonucu Synology Mod'un 11S versiyonunu kullanıyor. Oradakisi evet. OnePlus'a özel versiyon olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla bazı sıkıntılar
oluyor. Malzeme kalitesi nasıl erdi ama eline aldığında?
Ya şöyle söyleyeyim. Gerçekten de şimdi özellikle 64 GB için ben konuşmak istiyorum. Orada da 32-64 ayrım var biliyorsun. Pardon 16-64 evet. ayrım var. Çinliler nedense 32 sildiler arada. Ya 16 ya 64'e gidiyorlar. 64 gerçekten muazzam görünüyor. Özellikle arka dizaynı müthiş olmuş.
Elini aldığında hissiyat falan.
Ya el hissiyat falan boş ver. Masanın üzerine koyduğun zaman arkadan gerçekten de farklı bir hissiyat yaratıyor. Ve bunun o telefonun yarı fiyatına, global üreticilerin o amiral gemisi, bayrak gemisi diyebileceğimiz telefonun yarı fiyatına çoğundan daha hızlı olduğunu da düşündüğünde keyfin artıyor.
Snapdragon yani 801 AC'yi hakkını vererek kullanıyor. Gerçekten platform olarak çok iyi olmuş. Kamerası orta şeker. Orta şeker derken çok tatmin ediyor ama bir gerçek var. Gündüz vakti Galaxy S5 kadar çekmiyor. Akşam vakti de HTC One M8 kadar çekmiyor. Ortasına konumlanabilir yani.
Ya ama her türlü iş görür onu söyleyeyim.
Evet çok iyi iş görür. Ben çok memnun kaldım açıkçası. Telefon güzeldi. OnePlus Türkiye'ye gelecek mi? Henüz düşünmüyorlarmış. 2014'te en azından
zaten
görmeyeceğiz.
Zaten dünyada da bulamıyorsun ki davetiye usuyor. Diyor ki adam 1000 tane davetiye dağıtacağım. Kavga çıkıyor orada evet. Yani bu davetlerden biri olabilir.
Hatta OnePlus için yurt dışında artık bir söylem oluşmaya başladı. Üretim hatası ya da üretim fail diyorlar ama fail tam olarak nasıl dönüştürmek lazım?
Ya onu şöyle söyleyeyim.
Büyük bozguna uğrama denebilir aslında yani ama ya da...
Büyük bir marka yaratıp üretimde o markayı şey destekleyememek yani. Sonucunda evet. Çok ciddi bir hype yaratıyorsun. Yani çok ciddi bir ilgi odağı ürün ortaya koyuyorsun ama isteyen insanlara veremiyorsun bunu. Bakmasan yani profesyoneller için bakıldığında bu da bir hata. Neden? Çok ciddi bir marka oluşturdun. Çok yoğun bir talep var ama bunu karşılayamıyorsun. Hoş. Bunu bazı firmalar şöyle yapıyorlar. Bir talep yaratıyor. Hani bunu Türkiye'de şimdi isim vermiyor. Bazı otomobil firmalarının, otomobil firma distribütörlerinin yaptığı söylenir. Çok popüler
Passat'ta
bir model.
Falan
ya oralarda falan öyle olduğu söyleniyor evet. Çok popüler bir model var. Sen az sayıda piyasaya ürün veriyorsun ve şeyi arttırıyorsun. Beklentiyi arttırıyorsun. Çünkü çok talebi olan bir ürüne az tedarik sağladığın zaman bekleyen insan sayısı çoğalıyor. Bu da ister istemez telefonun daha fazla konuşulmasını sağlıyor.
Evet böyle bir durum var. OnePlus belki de Xiaomi, Oppo zaten Oppo'nun bir firması ama Oppo'dan ayrı bir firma olduğu için öyle değerlendiriyoruz onu. İşte Huawei, Lenovo'yu ele aldığımızda bence en etkileyici cihaz şu anda ve en etkileyici firma. Çünkü telefonu gerçekten bir Çinli telefon gibi çalışmıyor. Hataları var mı var? Sarı ekran hatası var mı? Yine var. Sarı ekran altta lekesi var.
Ya bu arada bak hani benim kutu açmada da söylemişlerdi. Ben orada da yazmıştım ama çok kısa aslında onu deneyelim. Arka kapağı açılıyor mu açılmıyor mu? Teknik olarak çok zorlarsınız. İnanılmaz bir eforla arka kapak çıkıyor. Ama orada da senin dediğin doğru bir şey var. O kapak muhtemelen servis için açılmak üzere dizayn edilmiş bu kapak. Çünkü yani hani vidayla neredeyse kıracak seviyeye getirmen gerekiyor ki açılsın.
Evet, halbuki değişebilir kapak diye geçiyor. Hatta kapaklar da yayınlandı biliyorsun ama HTC One X'in de aslında kapağı değişiyor. Değişik bir telefon. Kapak öyle bir yapışmış durumda ki. Yani kullanıcıya değişiyor demek orada birazcık şey oluyor.
Ya ben ilk açmaya çalıştığımda kapak kırılacak diye korktum yani. O derece zorlamak gerekiyor.
Öyle bir durum var. O yüzden de değişebilen kapak. Bunu bilin ama pek değiştirmeye ihtiyacınız yok. Zaten gelen kapağı oldukça hoş olacak. Diğer Çinli firmalara geçiyorum. Uzun uzun konuşulur bunlar ama yavaş yavaş hızlı hızlı şey yapalım. Diğerlerine geçelim. Ya, Huawei var orada çünkü konuşulacak. Önemli firmalardan bir tanesi.
Huawei en son Ascend P7 hatta bizim bu videoyu çektiğimiz bugün itibariyle Türkiye lansmanı yapılacak. P7 için aslında Casper Via V8'deki durumu tekrarlayabiliriz. Çok şık telefon. Malzeme kalitesi çok üst düzey ama 1400 lira civarı fiyat.
Değil mi?
Yok olmaz. Yani o fiyatın daha uygun seviyede olmaz. Onu da ben şöyle öğrendim anladığım kadarıyla. Biraz o fiyatlandı ama operatör kaynaklı gibi sanki. Hani elde olan bir durum değil gibi. Sonucunda bazen eğer operatörde de çıkacaksan dışarıdaki fiyatla içerideki fiyatın farklı olması istenebilir. Ama yani o seviyede bir cihazın 1000-1100 liranın üstüne çıkmaması gerekiyor diye düşünüyorum.
1100 lira bir ay bence Huawei için farklı bir fiyat. 1000 liranın
altında. Ticaret erbabı olduk. Artık net fiyat veriyorum.
Evet böyle şey gibi. 1000 liranın altında olsan anca satarsın falan.
Ama yani yüksek. Fiyat yüksek.
Evet yüksek gerçekten. Şimdi Huawei niye 1200 liranın Nexus 5 var? Yani Nexus 5'ten de yavaş bir telefon vardı. Hızlı
yani
bir telefon.
Nexus 5 yani. Var. G2 var. Üstü evet. Biraz daha çıksan yine farklı
zaten
telefonlar
var. Zaten G2 var ya. Link şey yapıyordur, saydırıyordur bu filmler biliyor musun? G2'nin şu Türkiye fiyatı. Şimdi... LG de aslında çok memnun değil o fiyattan.
Yani şimdi aslında LG'ye geldiğimiz zaman konuşuruz. Orada şimdi de G3A diye bir telefon var. Onun eğer G2'nin fiyatıyla çıkacağını düşünürsek eğer öyle bir şey olursa
diğerleri
başka şeyler de olur.
Satamazlar burada. Evet. ZTE hızlıca gelelim. Şimdi ZTE'nin Türkiye'de o telefonların Nubia serisini getireceği konuşuyor. Nubia diye mükemmel bir serileri var. Yazılım ne durumda bilmiyorum. Yani bu
tasarım
Çin telefonlara yaklaşırken her zaman şöyle görün. Kağıt üstteki donanım iyi hoş. Yazılımı görmeden sakın iyi ya da kötü demeyin.
Çünkü ZTE de kendi arayüzünü kullanıyor. Orada özel bir çalışmaları
evet,
var.
Yani Çinler arayüz konusunda ve yazılım konusunda birazcık şeyler. Ben Xiaomi'yi gördükten sonra iyice korktum ki biz çok şey bekliyorduk ondan. Neyse. ZTE'nin de geleceği konuşuluyor. Gelirse iyi olur. Telefonları pahalı telefonlar bu arada.
Şöyle aslında orada bir hani ufak düzeltme yapayım. ZTE Türkiye'de var aslında. Ofisleri var, evet. Var ama operatör kaynaklı gidiyorlar daha çok. Kendi markalarını getirmediler fakat bizim son günlerde böyle hissettiklerimiz vesaire yani Onlar da bu markalaşmayı yapacaklar gibi çünkü.
Evet, o yakında güzel telefonlarını görebiliriz. Ama son olarak burada bir firma var, Lenovo. Çok uzun zamandır Türkiye'deler. Çok uzun zamandır dizüstü bilgisayarlarıyla, tabletleriyle boy gösteriyorlar. Şimdi çok yakında telefonları da gelecek. Benim... Ve son lansmandaki K920 tam 6 inç olmasını bir kenara koyuyorum. Hı-hı. Özellik anlamında ve dizayn anlamında süper bir telefon.
Şimdi şöyle, Lenovo muhtemelen son çeyrekli yani Ekim Aralık döneminde Türkiye lansmanı yapacak. Telefon konusunda bir içeride yapılanma içerisindeler. Ama öyle zannediyorum ki sanki ilk etapta uygun maliyetli telefonlarını getirecek gibi görünüyorlar ve operatörlerle de işbirliği yapabilirler ama yani Lenovo eğer bir anda yükselmek istiyorsa, çünkü hani Lenovo 700 liraya 800 liraya kendi markasını taşıyan telefonu getirse bile orada işte Moto G'ler var.
Orada şansları zor zaten.
Ama gerçekten. Şimdi K920 dediğimiz bu Vibe Z2 Pro diye lanse edildi telefon isim olarak. Şimdi 7.7 mm metal kasa, 4000 mAh pil, 801 AC işlem, 3 GB RAM, 16 megapiksel kamera. Yani lens hatası zorlama gibi böyle değişik özellikler. Hepsini bir araya getirdiğinde hani o telefonun muadili Samsung'da yok.
Evet,
HTC'de yok. Sony'de de yok. Sony Xperia Z Ultra var. Ama muadili diyebileceğiniz bir donanıma sahip değil. Şimdi hani mükemmel bir telefon yapmışlar.
Gerçekten
neden bu gelmiş?
Öyle. Ya en kötü tablet olarak kullan. Kayıtsız al onu.
Ya tabletin de en iyilerinden bir tanesi olur o donanımda ama Çin fiyatının 500 doların üstünde olacağı söyleniyor. Dolayısıyla Türkiye'de gelirse öyle 1000 liraya alabileceğimiz bir telefon gibi hayal etmeyelim. Yine yüksek fiyatlı bir ürün olur.
Evet, Lenovo da sonuçta ülkemizde boy gösterecek firmadan bir tanesi.
Ama unutmayalım, Motorola'da satın aldıkları için telefon konusunda birden çok deneyimli bir şirket haline geldiler. İleride neler yaparlar bunu bekleyip
yani
görmek
lazım.
Yani
telefon konusunda köklü bir firma olarak
oldular bir yana.
Zaten Çin'de çok uzun zamandır satıyorlar aslında, siz bakmayın. İyi satış rakamları.
Zaten dünyanın en çok satan 3 ya da 4. firmasılar şu anda aslında.
Şimdi global firmalara gelmek lazım, konuşmak lazım. Ben ilk olarak bir efsaneden, eskilerden bahsetmek istiyorum. Nokia'yla başlamak istiyorum.
Cep telefonu aslında hayatımıza sokan firma.
Evet, Nokia'ya böyle duvara bir tosladı ama öyle bir tosladı ki şeyler kazdılar. Spatulayla kazdılar onları. Akıllı telefon işine ne yazık ki ayak uyduramadılar ve Microsoft'a satışa kadar giden Windows Phone ortaklığı gibi saçma bir ortaklık sonucunda firmanın yokuş aşağı yuvarlandığı bir pozisyonda gördük biz onları. Şimdi Nokia firmasının ismen telefonlardan silindiğini de göreceğiz.
Yani sene 2010, sen Nokia gibi dev şirketin yöneticisisin. Oturduğun yerden ben Android telefon kullanan üreticileri kışın ısınmak için pantolonla işeyen Finlandiyalı çocuklara benzetiyorum dersen sene 2014 markandan eser kalmaz. Bir de Finlandiya'da Microsoft'a küsmüşler. İşte orada yeni işleri çıkartıyordu. Yani 2007'yi baz alalım, iPhone lanse edildi tarih. Hatta 2008'de de o bulmuştur muhtemelen. Dünya devi telefon üreticisisin sen. N90 serisi gibi, N serisi gibi mükemmel telefonların var. Vakti zamanında N-Gage gibi o dönem tutmasa bile yaratıcı telefonları imza atmışsın.
Doğru.
Ya şurada Nokia tarihinden 10 tane telefonu koyalım şuraya. Vay
herkes
cana dersin.
Herkes duygulanır zaten. Herkes
aynen duygulanırsın. 5110'la hepimiz aylarca yılan oynadık ya. Bunu nasıl göz ardı edebiliriz ki ama o dokunmatik ekran dönüşümü, o cep telefonlarında mobil uygulama çalıştırma dönüşümünü maalesef Nokia yakalayamadı. Symbian iyi başlayan ama zamanla şişen. Hoş, şişmesini de şuna bağlayabiliriz. Symbian'ı bugün koyalım masanın üstüne, bazı özellikleri Windows Mobile'da yoktur. Windows Phone'da
evet,
yoktur açıkçası. Ama en nihayetinde Windows Phone'u tercih ettiler. Orada pazarlama hataları işte, donanım tarafında iyi kombinasyonlar olamaması gibi durumlar. Şirketin elini kolunu bağladı. Hatta bazı komplotörleri var. Stephen Elop'u şirket Microsoft'a ucuz fiyata gitsin diye getirdikleri bir...
Bayağı bir tartışılı o yatırımcılar
yani,
tarafından
aynen işte
zaten.
Truvat'ı gibi değerlendiler vesaire ama en nihayetinde Nokia'nın geldiği durum ortada. Nokia diye bir marka var ama telefon firması değil, altyapı firması. Nokia dediğimiz firma bugün Microsoft.
Hatta son dönemde artık kullanıcılar şunu inceler misin, bunu inceler misin, niye Nokia'dan çok bahsetmiyorsun bile demiyorlar arkadaşlar. Windows Phone da gelişiyor ama hala daha böyle çok yavaş gelişiyor.
8.1'de bayağı bir yol aldılar ama.
8.1'i gördük tamam ama yani Android L'ye kadar da heyecan yaratmadı. Ya da yeni bir Apple telefon kadar hala da insanlarda bir yıldız parlatmıyor. 1520 bir tepe model olarak kaldı, bir sonrasını hazırlıyorlardı, iptal oldu biliyorsun.
Ya şöyle düşün, çok basit bir soru. 1520'yi gözümüzün önüne getirelim. Bunun Android'li olduğunu düşünelim. Ya o kamera, o donanım, o
evet,
tasarım
müthiş.
Hakikaten de farklı bir noktaya gelebilirdi ama ya Windows Phone keşke bir anda rekabetçi bir hale gelebilse. Sonucunda bir Android diyoruz, bir iOS diyoruz. Hani yerine koyabileceğiniz başka bir seçenek yok. 8.1 güzel. Bugün hala pek çok kişinin 8'e kıyasladığımızdan artık çok daha fazla istifade edebileceği telefonlar önünü açıyor ama kat etmeleri gereken yol var. Şimdi başka üreticiler de yavaş yavaş Windows Phone 8.1 cihazlar çıkaracaklar. HTC'nin OnePlus 8'in Windows Phone versiyonuna geleceği.
Şimdi biliyoruz zorlamayla yani. Neredeyse tehditle.
Ya Microsoft'un örneği Samsung'a 1 milyar dolar bütçe verdiği söyleniyordu vakti zamanında. Bu herhalde bu hafta ya da önümüzdeki hafta içerisinde OnePlus 8'in Windows Phone versiyonu da çıkacak ama orada başka şeylere ihtiyaç var. Hani orada Microsoft'un biraz daha diğerlerinde olmayan bir şeyler koyması gerekiyor
kutu
sanki.
Kutu pense tasarımdan vazgeçip açıkça söylemek gerekirse platformu açmak, olabildiğince özgür hale getirmek ilk yapacakları şey olmalı. Çünkü arkadaşlar şimdi biz böyle deyince bazen insanlar düşman mısınız falan diyor da biz hiçbir şeyin düşmanı değiliz, aptal oluruz.
Ya Nokia ne kadar uzaksa bize Samsung'a da o kadar uzak yani, ya da diğerine o kadar
şimdi
uzak.
Şöyle bir durum var. Kapalı platform dediğinizde iOS gibi mükemmele ulaşmış artık gerçekten doyum noktasında olan her şeyin olabilecek en verimli şekilde çalıştığı her yeni yazılımın en üst düzey telefonların uçak hızıyla çalıştığı bir platform var. Kapalı platform. Kapalı olmayı hak ediyor diyorsun, neden? İyi çalışıyor. Açık platform dediğinde Android var. Gitgide mükemmelleşiyor. Gitgide iyileşiyor. Oturuyor platform. Hı-hı. Üst düzey telefonlarda artık o sıkıntılar gitgide azalmaya başlamış durumda. Sen şimdi yeni çıkıyorsun platform olarak ve kapalı bir platformsun. Ne Android'deki artılara sahipsin, ne iOS'taki artılara sahipsin. Şeyden başlıyorsun, 2007 yılından başlıyorsun özellik olarak.
Yani evet, diyorum mesela Windows Phone 8 çıktığında Windows Phone 7'deki bazı özellikler yok gibi bir şeyden öyle hesap etmek gerekiyor.
Şimdi ondan sonra diyorsun ki ben 8.1 update'i vereceğim. 8.1 update'ini veriyorsun. Şöyle bir uzaktan bakıyoruz update'e. Windows Phone için çok büyük bir adım. Diğer platformlar orayı geçeli zaten 3 yıl oldu.
Aynen.
Yani böyle saçma sapan bir platformdan bahsediyoruz. Yazılımlara bakıyorsun, markete bakıyorsun, gelişiyor ama
yavaş, diğerlerine göre
çok
biraz
yavaş. Yavaş yani, hala da her şeye ulaşamıyorsun. Ulaştığın bazı yazılımlar var. Allah'ım yani, Android'in o ilk zamanları.
Evet,
İlk
evet.
Çıktığı yıllarda vardı ya bir sürü çöp yazılım.
Aynen.
Market ondan dolu zaten.
Maalesef.
Böyle bir sıkıntı var.
Ya orada şunu yapmaları bence daha doğru olur. Şimdi Lumia 520 gibi mükemmel bir cihaz oldu. Yani 500 lira civarına.
Evet.
Zaten Lumia satışlarının bir bilmem yüzde kaçında oluşturan cihazlar aslında. Alt kategorileri bence daha fazla doldurmaları gerekiyor. Çünkü hani Windows Phone 8.1'i 2000 liralık cihaza koyduğunuz zaman eksikleri daha fazla göze batar.
Evet,
ama
doğru.
O platformu 1000 lira altında, 750 lira altında yeni cihazları koyarsan oradaki eksikler çok fazla göze batmaz.
Bundan 2 sene önce Ave ile konuşuyoruz. Ave Mobil Dünya Kongresi'ndeyiz. İşte oradaki ürün müdürü arkadaşımızla. Dedi ki, şimdi dedi Mesut dedi, bizde şöyle bir algı var Türkiye'de dedi. Onlar tabi operatör oldukları için algıyı daha rahat ölçebiliyorlar. Dedi ki kullanıcılar eğer 2000 liranın üstüne çıkacaklarsa dedi, iPhone'u tercih ediyorlar dedi. Ama tabi 2 sene önce bu sene algı yavaş yavaş kırıldı. Android telefonlarında 2000 liranın
üstüne çıktı. Şimdi iPhone 6'yı birazdan konuşacağız, orada belki değişebilir.
iPhone'u tercih ediyorlar. O yüzden dedi Android telefonlara bak dedi, hepsi 2000 liranın altında konumlanır. Gerçekten de 2013'ün sonuna kadar hep 2000 liranın altına konumlandı Android cihazlar. Windows Phone'sa dedi 600 liranın altında sattı dedi. Yoksa dedi kimse almıyor dedi.
Zaten
yani.
Orada sattı. Şimdi evet. Lumia 520. Yani Lumia, sen Microsoft'un ya da Nokia'nın Lumia 1020, Lumia 1520'yi ne kadar sattığını açıkladığını gördün mü hiç?
Yok abi.
Göremezsin. Bütün istatistikler neyin üzerine kurulu? Lumia 520 pazarın %70'ini oluşturuyor gibi. Dolayısıyla az önce dediğim şeyi tekrarlayacağım. Uygun fiyatta bazı eksikleri görmezden gelebilirsin ama 2000 lira deyip de bazı şeyleri vermediğin zaman orada ne oluyor arkadaş diye sormak gerekiyor.
Çok büyük problem oluyor. Bu yüzden Nokia'yı sevgiyle anıyoruz diyoruz. Bakalım Microsoft bu işi nasıl götürecek?
Bu arada sözünü kesiyorum ama şunu da söyleyelim. Microsoft biliyorsun çok büyük bir işten çıkarma duyurdu. 10 binden fazla işte neredeyse 20 bine varan işçiyi çıkaracak ki bunların çok büyük bir kısmı Nokia çalışanları.
Evet.
Nokia çalışanların peşine de bir başka Çin Alibaba düşmüş. Alibaba da kendi mobil işletim sistemini yazan firmalardan bir tanesi Çin'di. Öyle zannediyorum ki belki yeni Nokia bir başka Çinli firma olabilir.
Olabilir. Bir bakıp göreceğiz. Onlar bir şey de çıkarttılar. Selfish miydi? Bir şey vardı.
Bir sürü şey üzerine çalışıyorlar zaman.
Oradan
zaman.
Ayrılan mühendisler bir telefon
çıkarttı. Selfish galiba yollaydı da. Onlar yine bir Alibaba Boss diye bir şey yaptılar galiba.
Ondan sonra bir değişik bir şeyler oldu. Bakalım. Samsung'un da durumu Nokia'dan Samsung'a geçecek olursak şu dönemde çok parlak değil.
Değil gibi. Yani açıkladıkları rakamlara bakıyorsun. Son 2 yıl içerisinde yani 2 yıl önce gidip Galaxy S3'ün patlamasını ele alırsak ilk defa kötü bir finansal dönem evet. Getirdiler. Aslında az önce bahsettik ya Çinlilerden. Samsung'un kötü bir zaman geçirmesinin sebebi de Çinliler. Çünkü bakıyorsun Çin'de örneğin Samsung bir süre önceye kadar bir numaralı üreticiyken toplam satış adedi anlamında Xiaomi birden gelmiş geçmiş. Hindistan'a bakıyorsun yine Çin gibi büyük bir pazardan bahsediyoruz. Samsung çok iyi bir noktadayken Hindistan'ın kendi yerel markalarından Micromax diye bir firma gelmiş hepsini geçmiş. Bir taraftan yerel üreticilerin bir yükselişi var. Diğer taraftan da şimdi bakıyorsun üst seviye cihazlarına. Pazarın kendi bir doygunluğu var zaten. Onu bir tarafa bırakıyorum. Çünkü HTC'de ve Sony'de yani satış rakamları Samsung'a göre görece daha az olan firmalarda bazı şeyler daha az hissedilebilir ama Samsung'da satış adedi %1 düştüğü zaman milyonlarca cihazdan bahsediyorsun.
Evet.
Şimdi plastik malzeme kalitesiyle eleştirilen, işte arayüz tarafına bazı eleştiriler alan
hala hantaları yüzleri var ya, inanılmaz.
Gibi bir cihaz ortaya koyuyorsun. Diğer taraftan bakıyorsun Notch gibi bir cihaz hala Galaxy S5'le yan yana getirdiğiniz zaman belki farklı bir kulvar olabilir ama ekran büyükleri artık keşmekeş oldu. Yani 5.5, 5.2 derken 5.5'u da alabiliyorsun. G3'e bakıyorsun. Galaxy S5 kadar zaten cihaz bakıldığı zaman. Bunların hepsini bir araya getirdiğin zaman insanlar artık diyorlar ki bana radikal bir değişim ver. Kasanı bir değiştir. Tasarımın bir değişsin. Arayüzün standart Android gibi çalışsın. Donanım olarak başka bir donanım olsun. Çünkü ben Galaxy S2'yi hatırlıyorum. 3-4 sene öncesinin cihazı. İşlemcisi en hızlı işlemciydi. Diyordu ki DirectX HD sertifikan var. Başkasında olmayan bir şey.
Evet,
panel başkasında yoktu. Sene 2014 Snapdragon 801. Hepsinde var. Ekran. AMOLED'i bile bulan var. IPS zaten hani belli açılardan daha iyi bir ekran. E işte bellek keza öyle. Pil desen yine daha öyle bakıyorsun. İşte OnePlus One'dan bahsettin. Galaxy S5'in 600 mAh daha büyük pili var bakıldığı zaman ve 350 dolar satılıyor.
Evet, doğru.
E bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman bir şeylerin olması şart. Ama şimdi orada bir sıkıntı daha var. Ben iPhone tarafında biliyorum. Kullanıcıların bazıları iPhone'un uzak duruyordu. Neden diyordum? Ekranı küçük diyordu. Şimdi iPhone 6 da gelecek. Oradaki zaten iPhone 6'nın yaratacağı hacmin en büyük zararını Samsung görecek. Çünkü global anlamda bakıldığı zaman Apple en büyük rakipte. Adet anlamında söylüyorum yine Samsung.
Şimdi Samsung tarafında sence toparlanma nasıl olur? Yeni telefonlar da duyurdular biliyorsun. Değişik
şimdi
değişik.
Bir Galaxy Alpha diye, Galaxy S5 Alpha diye de artık Galaxy Alpha mı olur onu bilmiyorum. Bir cihaz çıkaracaklar 4.7 inç büyüklüğünde. Dikdörtgenimsi bir form faktöre sahip ve iPhone 6'nın rakibi olacak deniyor. Şimdi iPhone 6'yı baz almamak gerek. Çünkü Apple tarafında öyle bir pazar var ki ne yapsan satıyor belli pazarda.
Yani Android kullanıcıları da hemen merak ediyorlar.
Yani zaten ne var ne yok diye merak ediyorsun. Şimdi iOS 8'in metal arayüzü oyunlarda yapacağı yenilikler gibi bir sürü şey var. Onlardan da konuşuyoruz. Galaxy Alpha'daki espri şu. Metal malzeme kullanılmış. Ama hani sene 2014 zaten metal malzemeyi kullanan firmalar var. İşte X1 M8'e bakıyorsun. Kasa mühendisliği anlamında.
Mükemmel.
İki jenerasyon ileriden gidiyor evet. Firma bakıldığında. Samsung'un orada başka şeyler yapması lazım. Mesela ne gibi? Ki arayüzü ben olsam komple değiştiririm. Ya standart arayüzü de ver. Ya da touch vize olabildiğince hafiflet. Yani ne gerek var orada bir sürü özellik var.
Ya özellikle bu şimdi BlinkFit'ten esinlenilmiş bir yer koydular ya. Flipboard'u birleştirdiler.
Aynen.
Onu niye koyuyorsun sen? Geçişte bekliyorsun yani.
Ya ben olsam orada ne yaparım biliyor musun? Bu özellikleri çıkar. Ama Samsung çatısı altına markete koy kullanmak isteyen yüklesin.
Evet bir de şimdi aslında Samsung'un sahip olduğu güzel özellikler var. Aynı anda iki uygulamanın çalışmasıydı. İşte hani uygulamalar arası geçiş sensörler.
Gerçi onları çoğu yaptılar. Yani hepsinde var onlar.
Şimdi hepsi yaptı ama bunlar yine Samsung'un içinde kalacak özellikler. Bir de bir özellikler var. Yok uykuda bilmem neden alarmından tut da şeye kadar biliyorsun deprem alarmına kadar kimsenin kullanmadığı, kullanmayacağı yani bir tane de özellik var içinde.
Elle kaydır, gözle kaydır, onu takip et, bunu takip et dediğim gibi bunlar pazarlama olarak kağıt üzerinde okuduğunuzdan hoş özellikler olabilir ama telefonu Android'in yapısı gereğiyle Android şişiren özellikler bunlar. Dediğim gibi markete koy bunu. Sadece Galaxy kullanıcılarına özel yap. İsteyen kullansın ya da herkese de açabilirsin belki eğer teknik altyapı izin veriyorsa ama şu anki haliyle touch bizi şişirdiği bir gerçek. Yani bugün en iyi Android arayüzleri diye sıralama yapsak başa HTC'yi koyarım, altına Sony'yi koyarım, altına LG'yi koyarım, onun altına Samsung gelir belki
evet, doğru.
Bakıldığı zaman. Arayüz şart. Donanım olarak da ben şimdi şuna bakıyorum. Ya Samsung işlemci üretiyorsun, tasarlıyorsun. Apple'a yıllarca ürettin. Kendi fabrikalarım var. Ki fabrika kurmak silikon teknolojisinde
kolay bir iş.
Yani HTC ile Sony'yi toplasan belki ancak kurarlar. Yani Sony'yi belki ayrı tutuyorum. Yanlış bir örnek oldu ama HTC ile LG'yi
şart. Ayrı tutmamak lazım. Son dönemde sata sata onlar da küçücük bir firma kaldı.
Ya deneyim anlamında, silikon deneyimi anlamında sonucunda Sony'de bakmasana. Evet, PlayStation doğru. Vesaire çok büyük deneyimleri var. Dolayısıyla hani başkasında olmayan bir işlemci yap. Apple nasıl yapabiliyorsa senin Apple'dan bir eksiğin yok ki orada. Know-how olarak yani bilgi birikim olarak. Şirket satın almalıysa Apple gitti, şirket satın aldı. Sen de alabiliyorsun, al ya da birisiyle işbirliği yap. Exynos diye işlemci yapıyorsun. Amiral gemi telefonunda Snapdragon 801 var. Şimdi hani bunlar insanlardan ikilem oluşturan, hem de şirketi belli noktalarda darboğaza sürükleyen şeyler. Samsung'un mutlaka S5'i de alalım. Note 4'ün ne olacağını henüz bilmiyoruz ama S5'e kadar olan tüm serileri önüne koyup bunlarda eleştirilen tüm yorumları gidermesi gerekiyor. Note 4 bunu yapar mı? Çok zannetmiyorum.
Çünkü o zaten herkes iki tercih eden bir telefon değil.
Hem
büyük
değil,
ekranlı bir telefon.
Hem de dizayn edilmeye başladığı dönem Samsung'un böyle finansal kötü gidiş başladığı bir dönem değildi. Bakıyorsun 5.7 inç ekran olacağı söyleniyor. Çok büyük bahse girerim. Galaxy S5'te gibi suya toza karşı dayanıklı olur.
Ve aynı kasayı taşıyabilir.
Aynı kasa olur. Hani ben olsam şöyle bir şey yaparım. Ya bari bunu 64 bit işlemci koyayım. Android L'ye hazır diye bir telefon satarsın yani. Galaxy Note 4 Android L'ye yok ama donanım 64 bit çıktığı zaman verim
evet,
olacaksın
vereceğiz
gibi.
Vereceğiz filan de en azından.
Bunu hani Samsung'u burada niye bu kadar eleştiriyoruz? Çünkü söylediğimiz yere geliyoruz. Adet anlamında Apple'ın en büyük rakibi ve %1'lik düşüş bile HTC'de belki 1 milyon cihaza denk geliyorsa Samsung'da 10 milyon cihaza denk gelir bu. Dolayısıyla şirketin mutlaka bir şeyler yapması gerekiyor. Çünkü iPhone 6 gibi çok sert bir dönüşümle kapalı açıkçası.
Şimdi Apple'ı konuşmak lazım. Apple çok enteresan bir firma. Cep telefonu sektörüne dokunmatik ekranlı dönemin başlangıcı sayılıyor. 2007 ilk iPhone'un lansmanıyla beraber firma. Ve daha sonrasında bir işlemci firması satın alıyor. İşlemci üreten bir firma yani. Değil onca süre. Ve şu an çift çekirdekli işlemcisi, 8 çekirdekliyim diyen, 4 çekirdekliyim diyen en baba işlemcileri katlıyor performans aynen. Olarak. Ve adamlar bunun 4 çekirdekli versiyonunu çıkartmayı düşünmüyorlar bile. O kadar yüksek performans alıyorlar ki çekirdek bazında. Ve yeni bir lansmana hazırlanıyorlar. iPhone 6 gelecek.
9 Eylül eğer tarih değişmezse
evet,
doğruysa.
Daha büyük ekranıyla beraber bir iPhone gelecek ve bence benim Android cihazları kullanmamın en büyük nedenlerinden biri olan o ekran olayı da kırıldıktan sonra herhalde Android'çilerin birçoğunun Android'de kalmasının bir nedeni kalmayacak.
Şimdi zaten pek çok kişi için ekran küçüktü. Yoksa yani ekran küçük olduğu için büyük telefon, büyük Android telefon alan insanlar var. Şimdi zaten iPhone kullanıcılarının pek çoğu yeni model çıktığı zaman geçme eğilimi gösteren bir profile sahip. Üstüne büyük ekranla birlikte daha güçlü bir 64 bit işlemci, işte iOS 8'in oyunlarda getireceği bazı ekstra yenilikler var. Sağlık özellikleri, ev otomasyonu vesaire dediğin zaman zaten pek çok kişiyi de büyük ekranıyla cezbedebilecek bir cihazdan bahsediyoruz. Pilin 2600-2700 mAh seviyesinde çıkacağı söyleniyor.
Bana söylenen 2640-2400 arasında.
2600'e git hadi diyelim. Hani HTC One Mate 8 kadar pile sahip olacağını görüyoruz. Kameraya gelecek olursak eğer, ya emin ol bugün iPhone 5 serinin kamerasını üst seviye Android'lerle kıyaslasak aşağı kalır yanı yok. Yani görüntü kalitesi olarak gerçekten hala çok iyi kamera sahip.
Bahsettiğim yaptığında yine hala çok mükemmel bir görüntü kalitesi sahip. Ön kamerası şaşırtıcı derecede.
Aynen öyle. Çünkü Apple'ın şöyle bir mantığı var. Para bol hani firmada. Dolayısıyla gidip bana en iyisini ver diyebiliyor o dönem için bakıldığında. Yani çok büyük bir tehlike var diğer üreticiler için. Çünkü iPhone 6 çıktığında zaten iPhone 5 serinin satışı da devam edecek. Üstüne üstlük bu kadar radikal yenilikler. Şimdi 64 bit işlemcinin A8'de 2 GHz versiyonu olacağı söyleniyor.
Bir de parmak izi okuyucusu falan doğru çalışan bir telefondan bahsedeceğiz.
Şu an tek telefon zaten. Evet. Samsung'da var da kaydırıyorsun vesaire bir şeyler yapıyorsun. Yazılım tarafında zaten gelişim devam ediyor. Donanım tarafında zaten belki bellek kapasitesini arttıracaklar öyle söyleniyor. Kapasite olarak 128 GB'in gelebileceği öngörülüyor. Aksesuar ekosistemine bakıyorsun. Yer hiçbirinde olmayan şeyler var. Yani kamera için fisheye lens var ya. Bunu hangi telefon için bulabiliyorsun ki Android tarafına bakıldığında?
Bulsan bile düzgün zaten düzgün performans alamıyorsun.
Aynen. Yani hani bakıldığı zaman 9 Eylül akıllı telefon dünyasında bir başka kırılma noktası olabilir. Çünkü ilk defa iPhone'a belki böyle sert bir dönüşümü göreceğiz. Çünkü ekran boyutu hiç olmadığı kadar büyüyecek. Çözünürlük tarafında belki değişiklikler olacak.
Belki de One More Thing deyip bir de saat gösterirler mi?
Şimdi saat zaten gelecek ama o etkinlikte tanıtırlar mı tanıtmazlar mı bundan emin değilim. Ama muhtemelen son çeyrekte yani Eylül 3. çeyreğe denk geliyor. Son 4. çeyrekte de bir akıllı saat, iPad Air 2, yepyeni bir Apple TV gördüğünüz zaman adam zaten iOS 8'in konferansını hatırla duyuruldu vakti. Öyle bir şey planlamış ki telefonla Apple TV kontrol edeceksin, daha bir ekosistem oturmuş olacak, ev içerisinde eğlence başka bir noktaya taşınacak, yaşlılar için bir sağlık cihazına dönüşecek.
Evet, kolundaki saat bütün sağlığını test edip analizlerini iPad'e gönderecek.
Ya çok
iPad
farklı biyometrik ölçümlerden bahsediyor vesaire. Yani ben okurken korktum. Ya bakıldığı zaman şimdi bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Apple son bir senede 29 yeni şirket satın almış. Örneğin Nike full band tarafında donanım kısmını kapattı, bütün mühendisler Apple'a geçmiş. İşte giyim firmalarından tasarımcılar alıyorlar. Farklı firmalardan farklı mühendisler satın alıyorlar. Zaten iyi mühendisleri, kafası çalışan adamları
bir araya toplarsın.
Sınırsız bütçeyle bir araya getirip siz ne yaparsanız yapın bana iyi bir şey sunun diye çalıştırdığınız zaman ortaya zaten güzel şeyler çıkıyor.
Evet, şimdi tabii ki bu firmalar arasında tasarım iyi olan ama gidişatı konusunda hep şüphelerin olduğu bir firma daha var, HTC. HTC bu firmaların hepsinden ayrılıyor. Neden ayrılıyor? HTC bir ekran üreticisi değil. HTC bir materyal üreticisi değil. Yani aslında adamlar alüminyum fabrikalarına falan sahipler. İşlemci de üretmiyorlar.
Hiçbir şey üretmiyorlar aslında. Yani.
Kamera lensini falan üretmiyor. Bunların hepsini toplayıp bir araya getiren ama tasarımı çok kendine özgün olduğu için de her zaman ortaya bir farklı bir şey koymayı başaran bir firmadan bahsediyoruz. HTC'nin kendine ait neyi var derseniz sadece içindeki yazılım. Yoksa boom sound hoparlörleri bile kendisi üretmiyor. Bir zamanlar bir sadece ortaklığı vardı. Garipler sattılar. Şimdi 3 katı fiyata Apple satın aldılar sonra o şirketi. Satmasalardı belki tarihinin karını yapacaktı o işten ama uzun konuş bitmez. HTC'nin son çeyrekte açıklanan rakamları iyi ama bir sonraki açıklayacakları rakam kötü olacak diye bazı söylentiler var.
Ya iyi ama şöyle iyi, sürdürülebilir değil. Yani şirketin yeni yatırımlar yapmasını sağlayabilecek finansal öngörüyü vermiyor. Yani Samsung'a bakıyorsun mesela örnek ya da Apple'a bakıyorsun. Diyor ki iPhone 6, iPhone 7'yi çıkartırım, satışlar minimum 100 milyon olur. Benim cebime giren para 30 milyar dolar olur.
Evet, doğru.
Yani onunla ölçeklediğiniz zaman çok sürdürülebilir değil. Çünkü yani One Mate 8'den sonra One 10, One 11, One 12'yi planlayabilmek için finansal gücün iyi olması gerekiyor. Hoş, gerçi hani HTC'nin sahibi olan kadına bakıyorsun. Asya'nın en zenginlerinden. Hani çok böyle para sıkıntısı olan bir insan da değil ama
profesyonellerde şu vardır.
Tabii yani profesyonellerde şöyle bir şey var. Bir holding düşün. Her şirketin birbirinden bağımsız olmasını ve kendi yağında kaynamasını istersin. Şimdi HTC'ye bakıyorsun. Muazzam bir mühendislik firması. Yaptığı hiçbir telefona kötü diyemezsin.
Hani gerçekten. Özellikle M8 bana sorarsanız elinize aldığınızda en iyi hissiyat veren cep telefonu olmuyor zaten. O cihazın kamerası eğer 4 ultra piksel denen saçmalıkla öldürülmeseydi en iyi Android telefon
şimdi ben zaten bak orayı anlamıyorum. Şimdi One Mate 8 önüne koyuyorsun, kasası mükemmel. Hemfikirsin de yani ona onayı veren adam, o kamerayı hiç görmedim yani. Neyle test edin sana
ya
o kamerayı?
Aslında o direkt CEO tarafından desteklenen.
İşte CEO'dan bahsedeceğim zaten.
Evet, o CEO niye halen orada? O güç butonunu koyarken o CEO'nun parmağı nasıl bir parmak, nasıl tutuyor telefonu çok merak ediyorum.
Yani gerçekten çok ilginç diyorum ya sana. Yani arkadaş hani One X Plus'ı yanına getiriyorsun daha iyi fotoğraf çekiyor. Böyle evet. Bir durum olabilir mi açıkçası? Ya da dünyada çok nadir örneklerdendir. Ön kameranın çözünürlüğü arka kameradan daha yüksek.
Daha yani yüksek
bunlar
olsun,
gerçekten evet. Tuhaf şeyler ama şöyle bir durum var.
Telefon halen genel olarak
ya materyal mühendisliği, malzeme evet. Ve tasarım konusunda gerçekten hani bugün HTC belki şu andaki en iyi telefon firması diyebiliriz.
Bir de aslında firmayı sadece tasarımla sınırlandırmamak lazım. Bir gerçek var. HTC donanımı çok iyi kullanıyor. Yazılım konusunda Sense 6.0 mükemmel bir yol kat etti. Çok hızlı çalışıyor. Aynen. Sen de kullanırken hissediyorsun.
Kesinlikle.
Ve HTC'nin şöyle bir özelliği var. Hani dokunmatik ekran hızı hep iPhone'cular böyle övünürler ya. Bu arada onu söyleyeyim. Galaxy S5 iPhone'dan daha iyi bir dokunmatik ekrana sahip ama dünyanın en iyi dokunmatik ekran tepki süresine HTC One M8 sahip arkadaşlar. iPhone falan değil. Tepki süresi bakımından en düşüğü o. 48 milisaniye civarında bir tepki süresi var.
Aslında bunu ölçümleyebiliyorsun bilgisayar
olarak. Evet, 1 milisaniye en güzeli diyorlar ama 48 işte HTC One M8, 55 civarında 60 falan, civarında, evet, 60 civarında S5 var.
Onun 70'lerde galiba iPhone,
evet, iPhone var. Yani bu bakımdan tepki olarak, hız olarak gerçekten mükemmel bir cihaz. Zaten benim takipçilerime bakıyorum, Twitter'dan olsun, Facebook'tan olsun, geri dönüşleri mükemmel. Yani mutlular. Kamera konusunda çoğu kişi eleştiri yapmıyor. Acaba diyorum kamera hayatımızın gerçekten çok önemli parçası değil mi, ama ben çok kullanıyorum.
Ya şimdi orada şöyle bir şey var. Şimdi hani sosyal medyada hani yeter diyoruz da Instagram'a bakıyorsun, zaten o görüntüyü bir de kendisi sıkıştırıyor.
Evet, öyle yani bir şey.
Dolayısıyla ister istemez kötü bir sonuç ortaya çıkıyor.
Ama M9 sence farklı olacak mı yani? Ne yapacaklar o konuda?
Yani o mesela ultra pikselden gidecekse eğer M9'da, onu 8 ya da 13 ultra piksel yap.
Bence minimum 13 artık.
Yani, evet, yani 13 ultra piksel. Çünkü şöyle bir şey var. Yani kameraya kötü diyoruz ama ben tüm telefonları test ettiğim için, düşük ışıkta da gördüğüm için şunu söyleyebilirim. Işığı kaybetmeye başladığınızda One M8 birden parlamaya başlıyor. Çünkü büyük piksel olayı. Daha fazla işe ışığı emebildiği için işe yarayabiliyor noktada. Hani o ışığın kaybolmaya başladığı noktalarda iyi bir kamerası var, onu söyleyebiliriz. One M9'da bir sonraki telefonda o boom sound'ı aynı ses kalitesini koruyarak çerçeveleri biraz daha ince yapacak şekilde optimize edebilirlerse. İşlemciden falan bahsetmiyorum. Zaten gidip Snapdragon 805 ya da 810 onu alırsın. Pili biraz daha büyütüp kamerayı da minimum 13 yaparlarsa zaten, hani biraz da tabii fiyattan taviz verirlerse, şimdi 2500 lira.
Evet, telefon ya. Türkiye'nin en pahalı telefonu vardı. Öyle bir özelliği var.
Yani iPhone en pahalı diyorduk. Yani hani onu neredeyse şöyle bir şey yapabilirsin. Bir One M8 fiyatına bir tane iPhone alırsın. Yanına bir tane de orta şeker Android telefonu
yani
alabilirsin
işin
yani.
Komik tarafı şu, One M8 yurt dışında S5'te aynı fiyattan satılıyor. Yani şey değil, daha pahalı bir telefon değil. Türkiye'deki kadar fark yok aralarında.
Yani şöyle bir şey var. Türkiye'de acaba bunun materyali farklı diye özel vergiyim tabii. Çünkü ben sana şunu çok ufak bir şey anlatmak istiyorum aklıma. Ya bir gün bir ekran kartı geldi bana yurt dışından. Şeye gittim, PTT'ye gittim almaya. Orada bir tane memur oturuyor. Böyle güzel kolyeler falan takmış, saatler falan kolunda, janti. Dedi ki bu ne dedi? Dedim ekran kartı. Bir düşündü falan filan, böyle ekran kartını kurcalamaya başladı. Biliyorsun ekran kartlarında sinyalizasyon iyi olsun diye konnektörleri altında kaplayabiliyorlar. Evet. Adam altın yazısını gördü. Bunun vergisi çok yüksek dedi. Dedim abi o altın kaplı konnektör anlamına geliyor vesaire. Acaba diyorum şimdi HTC One M8'e de malzeme kalitesi diğerlerin hepsinden daha yüksek diye ekstra bir vergiye mi tabi tutuyor bilmiyorum
yani
ama.
Buna HTC'nin açıklığa kavuşturması lazım. Eğer öyle bir şey varsa söylemeliler, çünkü forumlarda haklarında pek şey konuşulmuyor.
Yani 2500 liralık telefon değil, onu da söylemek lazım.
Evet, 2500 lira çok fazla rakiplerine bence geldiğimizde. Hani...
Gerçi şöyle bir şey var. Diğer tüm telefonların da fiyatları yükseldi. Geçen sene farklıydı. Şimdi hepsi 2000'lerin üstünde. Hepsine bir cesaret geldi böyle nedense. Bilmiyorum nereden geliyor ama. Hepsi 2000'lerin üzerine çıktı. Bence hani 2000 lira bile değil, 1750 lira gibi fiyatlar bunlar için üst limit olmalı. Yani sonucunda 2500 lira ne demek yani?
İşte ülkemizde dolar kuru gerçeği var, vergi gerçeği var. Firmaları bilemiyoruz, zora sokuyor. Bir de tabii ki bu bayilerin üstüne koyduğu bir kar marjı var. Onların gerçeği var. Değişmiyorlar.
Herkes kendi çerçevesine bakıyor.
Tabii reklam, pazarlama, Türkiye ofisindeki maliyetler derken işler değişiyor. Sony var. Sony'yi konuşmak lazım. Şimdi Sony Xperia ailesiyle bir çıkış yakaladı. Hatta dediler ki biz mobil tarafa eğileceğiz dediler.
Ericsson'dan ayrıldılar.
Düşüş var. Dizüstü platformunu sattılar falan filan. Bir işler yapıyorlar. Ama son döneme baktığımızda Xperia için işler çok iyi gitmiyor gibi. Çünkü mali şey, orada kazançlar düşmüş durumda Sony tarafında. Pek de iyi
yani
gitmiyor.
Son,
yükselişte değil.
Son finansal rakamlara baktığımızda Sony'nin para kazandığı iki konu var. Bir, PlayStation konsol tarafı. İki de eğlence tarafı. Yani Sony'nin bu film tarafı. Yani yeni bir Spider-Man filmi yapıyorsun zaten. 3 milyar dolar gibi. Oradan zaten güzel paralar kazanabiliyorsun. Telefon tarafından aynı şeylerden bahsedemiyoruz. Şimdi Sony'de şöyle bir durum var. Sony yılların telefon üreticisi aslında. Kendi markasını 2000'lerde de kullanıyordu telefon,
evet,
üretiminden.
Sonra
daha çok Japonya'da
birleştiler.
Sonra Ericsson'la birleştiler. Sonra tekrar Ericsson'dan ayrıldılar. Şimdi rakiplere yetişebilmek için çok çaba sarf ediyor. Şimdi empati yapmak gerekiyor. Ben Sony'yi eleştiriyorum. Neden? 3 ayda bir yeni telefon çıkartıyor ama ona ihtiyacı var. Çünkü Samsung'la, LG ile Apple'la daha fazla rekabet edemiyor.
Bir de hatalarını kapatıyor. Şimdi ilk telefonlara bakıyorsun. Xperia Z1 ekran leş.
Şimdi yani, Z1 Compact, Z2 ekran çok iyi.
Evet, ekran çok iyi. Değiştiler. IPS panele geçtiler çok şükür. En sonunda kafaları çalıştı o konuda. O Japon Display'sin ürettiği Ya ürünler harbiden hiçbir firma kullanmasın onu ya. Oppo kullandı, OnePlus falan da var.
Hepsi rezil.
Hepsi rezil. O sarı lekesinden tut da görüş açılarına kadar problemler yaşanabiliyor. Yani ayrıca bir konuşulur. Belki de ayrı bir dosya konusu yapılacak. Ekran. Onlar ekran niye üretemiyor diye belki de.
Hepsi bir yere gelip Voltran'ı kurdu. Yine
evet, Z2'de ise şöyle bir problem yaşadılar. Z2 Mobil Dünya Kongresi'nde alıp elime test ettiğinde Mobil Dünya Kongresi sergilenen en iyi telefondu bence.
Senden ondan sonra Mobil Dünya Kongresi'ne özel yaptık. Etkinliğin telefonu dedik yani. Evet. O etkinliğin en iyi telefonu dedik. Ama sonra...
ne oldu, firma üretemedi o telefonu. Bir türlü çıkmadı. Gelmedi ya. Yani telefon. Adamlar hatta Z3 hakkında dedikodularla beraber Z2'yi piyasaya sürmüş gibi oldular. Dünyada bile ortak bir şey olmadı. Satışa sunulmadı. Ülke ülke tek tek böyle görülmeye başladı vitrinlerde. Neden üretemediler? İşte bunu yaşadığınız anda çuvallıyorsunuz.
Yani biz Z2 incelemesini yayınladığımızda keşke Z3'ü de yayınlasaydınız diye dediler. Zaten az daha öyle olacaktı yani.
Evet, hatta böyle bazı arkadaşlar diyor ki gidip niye satın almadın? Ya kusura bakma arkadaşım, Sony Türkiye ofisi var. Oradaki adamların aldığı maaşları biliyorsunuzdur belki. Çalışan var değil mi burada? Gönderecek. Yani ürün sağlamak o adamın asli görevi. Pazarlama asli görevi. Türkiye ofisi kapatsınlar yoksa. Xiaomi'nin Türkiye ofisi olsaydı, bana ürün yollamasaydı yine Xiaomi'yi satın almazdı. Oppo'nun Türkiye'de ofisi açılacak. Ürün göndermiyor mu? Kendi bilir. Almam yani. O yüzden bizden ürün almamızı beklemeyin. Firma yollamıyorsa da kendi bilir. Al. Zaten son olarak global anlamda da çok da mantıklı işler yapmadıkları belli.
Yani sonucunda şöyle bir şey var. Hani Sony'nin pazarlama yapması, ya pazarlama tarafında belli eksikleri var. Neden derseniz, örneğin misal veriyorum. Girin The Verge'ün. The Verge yani dünyanın saygın yayınlardan bir tanesi. Top 5 yani en iyi 5 telefon diye videosu var yakın zamanda yayınladı. Sony yok mesela. Hani bakıldığı zaman.
Aralarında bir tartışılmıyor bile.
Şimdi, tartışım. Şimdi zaten Amerika operasyonu Sony'nin ayrı bir kulvar belki ama şöyle bir durum söz konusu. Yani ürün bana gelmediği sürece ben o ürünle ilgili bir çalışma içerisine giremem. Çünkü zaten gelenler senin bir meşguliyetini alıyor. Evet, senin doğru. Zamandan bir şeyler çalıyor.
Bir de bütçe ayarlayacağım da gidip satın alacağım. Neymiş, Sony'nin telefonunu inceleyeceğim. Bana göndermiyor. Bak. Yani onlar için ben çalışayım. Onlar da sonra bir daha gönderirler sanki. Bunlar ne de olsa satın alıyor diye göndermez. O firmaların böyle bir alışkanlığı
yani
bir var.
De, hani ben şeye çok üzüldüm şimdi. Biz incelemeyi yayınladık. Ama hakikaten şey, süre olarak belli eleştiriler oldu. Yani süreyle ilgili eleştiriler belli bir noktaya kadar belki kabul edilebilir. Diğerlerine göre daha uzun olabilir ama içeriğin yoğunluğu anlamına baktığın zaman diğer telefon uzun, daha uzun süre anlattığımız telefonlarda olmayan detaylar var. Evet. Sesine kadar ölçtük. Ama şunu görüyorum ben. Yani artık öyle bir fanatiklik oluşmuş ki ben videonun tatildeyken tatil göresinde bağlantı kötü olduğu için önce 720p'sini attım. Sonra 1080p'sini attım. Şöyle bir mesaj attım ben konuya. Arkadaşlar merhaba. Videomuzun 1080p versiyonu yayındadır. Adam onu eksi atmış. Şimdi ben hangi zihniyetle bu yapıyı anlamıyorum. Yani. Mesaj şu. Arkadaşlar merhaba. Videomuzun 1080p'si de yayındadır. Buna birisi eksi atmış. Eksi atan adamın diğer yorumlarına bakıyorum. Bizi bel aşağı vurmaya çalışmış. Yani ben Sony'nin tüm detaylarını vermeye çalıştım. Bugün bizim videomuz ortada Mesut. Diğer tüm videolar kıyaslasınlar. Ben iddia ediyorum bu kadar detaylı bir Xperia Z2 videosu Türkiye'de yoktur. Üstüne üstlük telefonu beğendiğimizi söyledik. Ödülünü bile verdik telefonu. Buna rağmen adam hala diyor ki...
Telefon kötü bir telefon değil.
Telefon zaten çok iyi bir telefon.
Evet.
Ben şunu diyorum telefonda. Tasarım konusunda bazı eksikleri var. Adam bana demiş ki sen bu telefonu suya taşa sokarsan çizilir. Demek ki telefon çiziliyor. Yani telefonun arka tarafında çizik var. Yani ya ben bunu gizliyorum.
Hatta bazı incelemede telefonu çizilmezmiş gibi gösterenler var. Sanki çok sağlam bir cama sahipmiş gibi. Değil. O telefon çiziliyor yani.
Ya telefonu 4K'da ben...
Sen bir de koru diyorsun. Demiyorsun ki telefonu ben... aldım berbat diye. Koru diyorsun
zaten
yani.
Zaten ben demek istediğim şey şu. Telefon çizilmemiş sahip. Evet. Olabildiğince hassasiyet gösterin gibi. Buradan aslında tekrar aynı noktaya gelmek gerekiyor. Sen zaten konuyu özetledin. Biz bundan sonra mümkün olduğu kadar kompakt videolar ortaya çıkarmaya çalışacağız.
Yani çünkü... Bu video şimdi kompakt değil diyebilirsiniz. Bu sohbet, bu tartışma programı. Kalkıp biliyorsunuz Ceviz Kabuğu'nu izlerken. Adam 5
saat izliyoruz nasıl?
Evet, 5 dakika konuşma süren var demiyor. Bu böyle atış platformu.
Yani şöyle bir durum
boştan
var aslında.
Boştan sallıyoruz.
Aynen şöyle bir durum söz konusu aslında orada. Hani bakıldığı zaman bundan sonra başka bir firmanın telefonu uzun çekersek orada yine gelip bize bu işleri yapabilirsiniz ama uzun çektik ne oldu? Para aldınız dediler, uzun çektiniz. Kısa çektik ne oldu? Diğerinden para aldınız dediler. Yani
aynen.
Keşke para alsaydık da bari eleştiri yerine gelseydi.
Bir de var ya, keşke her dediğiniz firmadan para alsak ya. Keşke yani.
üstümüze başımıza çekilsen
gidiyor. Arabamı değiştirirdim ya, daha farklı bir modele binerdim. Sony'de durum böyle. Hatta Z2'de şöyle bir sıkıntıyla diye karşılaştı firma. Ürettiği birçok hatalı telefon vardı. Hatta bize gelindi, lensi kayıktı.
Ya şimdi orada bana o konuya incelemede girsem girmesem diye çok büyük ikileme düştüm. Çünkü o kararı verebilmek için
birkaç telefon
görmen lazım.
Şimdi bir de bize gelen sample'lar çok erken ürünler arkadaşlar. Aslında bakmayın siz, bize geç geldi ama o telefon Türkiye'yi dolaştı. Sony'ye çok çok önce geldi.
Biz önce başka yayınları da ulaştı. Evet. Zaten hani telefon biraz...
Yani bu ürünler test ürünleri olduğu için biz test ürünün üstünden konuşamıyoruz. Zamanla Discovery için bana IPS paneli olmayan telefonların çıktığını, bu konuda neden konuşmadığımı söylediler. Görmedim ki. Hı-hı. Yani bana birisi gönderse telefonu IPS'den yana koyup video çekeyim. Böyle bir durum
yani
var.
Yoksa mesela
ama elimde yok yani.
Mesela Xperia Z2 için çerçeve açıklığının bazı versiyonları çok yüksek olduğu, içerisinde toz mu su falan girdiği söyleniyor. Ön kamerada ve arka kamerada lensin tam ortalanamadığı için görüntü kaybı yaşandı falan. Bir sürü şey söyleniyor. Bu konuda deneyim olan zaten bu konunun altında ya da Z2 incelemesinin altında paylaşabilir.
Orada en güzel yer Sony forumlarıdır. Gireceksiniz, bakacaksınız resmi şikayet kutularına. Kim ne kadar dertten yanıyorsa doğrudur. Oppo'da mesela öyle. Yani Oppo'nun forumlarına gir, kim ne derdi böyle varsa altına yazdırıyor. Çok fazlaysa konuda yazan, dert yanan. Belli ki öyle bir sorun var. Şimdi Sony'yi de geçmek istiyorum burada. Bir firma var, Motorola'dan bahsettik. Onu yavaş yavaş geçeceğim. Asus.
Yani herhalde bu Çin olayını bitirebilecek firmalardan bir tanesi gibi görünüyor.
Evet, Çinlerin fişini çekecek telefon gibi duruyor. Neden böyle diyoruz? Çinli derken Oppo'dan, Xiaomi'den bahsetmiyoruz. Çin menşeli Türk telefonlardan bahsediyoruz. Bunların fişini çekecek neden? Malzeme kalitesi çok iyi, fiyatı çok iyi, performansı kabul edilebilir bir tık üstünde telefonlarla karşımızda.
Yani zaten önümüzdeki günlerde kısmetli incelemesini yayınlarız. Zenfone 6 var ofiste biliyorsun. 6 inç.
Ben onu görene kadar açıkçası Intel var ya, burun kıvırıyordum. Gördükten sonra
yani işte,
tamam dedim ya.
Yani. Arayüz gayet güzel çalışıyor. Oyunlarda kabul edilebilir performans alıyorsun. 3300 mAh pil var. 13 megapiksel kamerası en iyilerden değil ama işini her türlü görür. Böyle bir telefon var ve 799 liraya satılıyor. Telefon bana geldi. 2 günde 2 tane güncelleme aldı. Stabilizasyon güncellemesi geldi. Ekran kalitesine bakıyorsun tatminkar. Ses kalitesine bakıyorsun fena değil hani bakıldığında. Arkada Intel platformu beklediğimizden daha iyi çalışıyor. Bunu söylemek gerekiyor. Hoş, o telefon ilk anons edildiğinde 2 GHz'de çalışan işlemci vardı ama muhtemelen termal nedenlerden dolayı onu 1.6'ya düşürmüş olabilirler.
İçimi de çok değişmiş olabilir.
Farklı renk seçenekleri var ama en önemlisi arkada güvenebileceğim bir marka var. Bu bence hissiyat anlamında önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü servis konusunda da hani önem vermek gerekiyor belli bir noktadan sonra. 6 inçi 799 lira, 5 inçi var 699 lira, bir de 4 inçi var 499 lira. Tabii ki bunlar aynı donanım, daha küçük ekrana yayılmıyor. Farklı modellerde işlemci değişiyor, bellek kapasitesi düşüyor ama Asus gibi bir marka telefonlarıyla artık Türkiye'de bu gerçekten de dikkat edilmesi gereken bir unsur haline geliyor.
Evet, ben de mağazalarda tanıştığınızda gördüğünüzde aynı şeyi düşüneceğinizi düşünüyorum. Bir firma var şimdi, LG'yi uzun uzun konuşmak lazım. LG G3 değişik bir telefon oldu, 2 versiyonuyla geldi. 2K ekranıyla çok tartışıldı. 3 GB'lık versiyonu hala daha bulabilen yok ülkemizde. Bence LG'nin çok büyük bir ayıbı, Türk kullanıcısına yaptı çok büyük bir haksızlık. O telefon 2 GB'lık versiyonu alınmaz. Ben bunu net bir şekilde söyleyeyim size. Çok şişiyor arayüz. 3 GB'lık versiyonu sen niye sunmuyorsun benim tüketicime yani? Ya tamam, fiyatı pahalı olsun ama sunacaksın yani.
Ya aynı noktaya geliyoruz. Yani üretici bir şey yapıyorsa pazara gelip onu koyman gerekiyor. İnsanların istediğini bulabiliyor olması gerekiyor. Çünkü ters yapıyor. Yani 3 GB almak için markete gidip bulamadığın zaman İnsanın düşüncesi de seninle ilgili olarak değişmeye başlıyor. Dolayısıyla orada bir sıkıntı olduğu gerçek. Şimdi şöyle bir durum var. Orada biraz LG'nin elinde olmayan bir şey var. G2'de beklenti o kadar yükseldi ki herkes 1500 liraya yine süper bir telefon geleceğini düşündü.
Öyle bir hayal vardı.
Şimdi LG'ye kullanıcı olarak bakıyorum. Hakikaten 1500 liraya daha iyi bir telefon almak istiyorum. LG'ye soruyorsun, diyor ki benim kullandığım komponentin yarısını kullanmayıp 2000 liraya telefon satılırken ben zaten altına satamam diyor. O da kendi açısından böyle bir açıklama yapıyor ama günün sonunda ben zaten G2 gibi başarıya ulaşabileceğini düşünmüyordum. Çünkü G2'nin en büyük esprisi fiyatıydı. O telefonu 2000 liraya satsaydın eğer,
o da şeylerden
bahsedemezdik maalesef. 2K ekran konusuna gelecek olursak eğer, orada şöyle bir durum söz konusu. Şu an içerikler 1080p çalıştığı için sıkıntı yaşatmıyorsun ama yarın öbür gün 2K çözünürlüğündeki oyunlar ve content, yani içerikler yaygınlaşmaya başladığında o telefon donanımı yetmeyecek. Bunu nereden görüyoruz? Qualcomm Snapdragon 805 açıklamasına bakıyoruz. Videosunda da söylemiştik. Adreno 330'un Full HD'de sunduğu performansın aynısını 2K'da Adreno 420 verebilir deniyor ki 805'li Galaxy S5 LTE'nin performansına bakıyorum. On screen dediğimiz 2K çözünürlüğünde yapılan testlerde bildiğin Adreno 330'un Full HD'de verdiğinden daha fazlasını veriyor. Dolayısıyla ileriye dönük yatırım yapmak isteyenler için doğru bir tercih değil. Snapdragon 805'i beklemek lazım ama ben bugün diğer telefonlarda olmayan bir özelliğe sahip cihaz alayım derseniz her 2K ekranı zaten başka bir cihazda bulamıyorsunuz.
Bir de cihaz tasarım olarak bence efsane ama LG'nin ne yapması lazım? Bence LG'nin
fiyatları biraz düşürsün zaten.
G2'nin yeni bir telefon konumlandırması lazım. Mesela, G3'ü geçtim.
Orada da G3A diye bir cihazları var yeni duyurdukları. G3'ün tasarımını ele alalım. 5.2 inç Full HD. 2 GB RAM var yine. Snapdragon 800 var. Yani G2'deki işlemcinin aynısı var. Neyi değiştirmişler? G2'nin kamerası kötüydü mesela. Rakiplerinin nazarına en azından. Onun yerine lazer otofokuslu G3'ün 13 megapiksel kamerasını koymuşlar.
Süper bir şey olmuş.
G2'de micro SD kart yokluğu çok eleştirmiştik. Micro SD kartı koymuşlar. Mükemmel. 32 GB bus storage depolama ünitesi olmuş ve bir eksik taraf var. Pili 3000'den 2610 mAh'e düşürmüşler ama yine de 1200 lira o telefon çıksın, işin rengi değişir.
1500'e çıksın, G3 satmaz.
Gerçekten evet, öyle
zaten öyle bir şey var çünkü o tasarım gerçekten çok etkileyici. 5.2 inçte herhalde daha taşınabilir olacağı için kullanacağı tercih edeceklerdir. Blackberry için ne diyorsun?
Geçelim.
Harbiden o firmayı geçelim. O firma artık ruhuna fatiha oldu.
Ya, pasaport diye bir telefon çıkardılar yeni. Hakikaten pasaport gibi olmuş. Ya orada sıkıntı
büyük. Onu üretirken adam demiyor mu ya biz ne yapıyoruz diye? Ya para harcıyor onun için.
Vallahi onların başına şimdi yine uzak doğu menşeli bir yönetici var başlarında. O 3 yıllık yeniden dönüşüm planımız tamamlandı. Artık bizden daha agresif şeyler göreceksiniz diyor ama yani BlackBerry'nin ben yerinde olsam BlackBerry'nin o kurumsal servislerini Android tabanlı cihazlarla sunarım.
Evet doğru.
Ya bu saatten sonra yeni, kendi işletim sistemini de kasma.
Şimdi de yongu üreticileri gerçeği var. MediaTek'i uzun uzun konuştuk. MediaTek'i es geçeceğiz. Nvidia ile devam edeceğiz arkadaşlar. Telefonları bir kenara bıraktık. Nvidia Tegra serisiyle Android kullanıcılarına dünyanın en büyük işkencesini yapmış. Enteresan bir adam bir tanesi. Tegra, Tegra 2, Tegra 3 çok büyük vaatler vermiş. Bizi çok heyecanlandırmış. Ya adam bu kadar vaat veriyor. Yazılımda mı bir sıkıntı var diye uzun uzun düşündürmüş. Hani telefonlar öyle kötü çalışınca aynen. Biz yazılımda sıkıntı vardır diyorduk. Bir firma. Tegra 4 dedi, telefonda gören yok. Sonra Kabil'le geldiler. Sonra dediler ki biz telefon falan artık üretmeyeceğiz. Biz farklı işlere gireceğiz. Tabletlere girdiler. Yongu üreticisi olarak sence artık Nvidia'yı çok konuşmaya gerek var mı cep telefonu için?
Yani çok karmaşık çipleri yapabilen bir firma. GPU'lardan bahsediyoruz. Yani bugün süper bilgisayarlara güç veren GPU yapabilen bir firma. Mobil tarafa geldi. Daha basit çipleri yapamaz hale geldi. Çünkü yani cep telefonu dünyasının dinamikleri farklı. Ben Tegra 1'i hatırlıyorum. Nvidia CEO'sunun açıklaması var. 100 dolara süper mobil cihazlar satacağız diye de nerede 100 dolara satacağız Allah'a zahmet. İşte böyle. Onun biraz şovmen bir CEO'ları var onların biliyorsun.
Biraz heyecanlı. Evet.
Heyecanlı ve biraz böyle.
Muzaffer'e benziyor. Muzaffer Bey'e benziyor şeyden. General Mobile'da.
Valla bilmiyorum da o biraz kaslı böyle. Ferrari'ye binen, hava atmayı seven bir
yapıya sahip. O da erken konuşuyor biraz.
Konuşuyor ne oldu? Tegra'yı biz işte Zuno HD'lerde falan gördük. Microsoft'un medya oynatıcıları. Tegra 2'yi Motorola'nın cihazlarında falan gördük. Sürücüler çıkmadı, güncellemeler gecikti vesaire. HTC'nin Snapdragon versiyonu güncelleme aldı telefonun. Tegra'lısı alamadı gibi girmiş.
Nvidia desteği kesti çünkü.
Nvidia desteği kesti. Tegra 3'e gördük. Bir şekilde Google ve Microsoft'u kandırmayı başardılar. Google'un Nexus'unda, Microsoft'un Surface RT'sini de gördük. RT zaten yalan oldu. Yani şöyle bir şey var. Bir şey yazıyorsun, imleç sana yetişemiyor. Böyle bir performans olamazdı zaten.
Tegra kullanan üreticilerin hepsi zora düştü arkadaşlar. Finansal sıkıntılar yaşadılar.
Şimdi Tegra 4 zaten göremedik Nvidia Shield dışında.
Evet.
Tegra 4 iyi yapalım dediler telefonlar için. Daha zayıf bir Tegra 4, yanına da modemi koyalım.
Xiaomi kullandı, o da hemen vazgeçti.
Bir de neydi bilirsiniz bir firma kullandı Fransa'da falan yine olanlardan. O da şey olmadı, gündeme gelmedi. Şimdi Tegra K1. Tegra K1 öncesinde Nvidia dedik, biz tam telefon paydos, biz onu yapamayacağız anlaşılan görünen gibi. Biz tabletlere ve katma değer sağlayabileceğimiz yerlere yönelelim. Bunlardan birisi tablet.
Android TV'de.
Bir de mobil oyun konsollarıyla TV'ler. Şimdi Tegra K1 kağıt üzerinde çok güçlü.
Güzel bir GPU.
Şimdi şu an
GPU ve işlemci.
Şu an Tegra K1'in bizim gördüğümüz versiyonu Cortex A15. Bir de Denver kod adlı olan Nvidia tasarımına sahip 64 bit versiyonu var. Onu henüz daha görebilmiş, kullanabilmiş ya da bilgisini alabilmiş değiliz. K1'in kullanılabildiği şu an ne cihaz var? İşte Xiaomi'nin Mi Pad'i var. Yine bayağı hızlı çalıştığı söylenen ve şimdi Nvidia'nın kendi çıkardığı tablet var. Kendi markasıyla satar mı? Belli bir kitleye satar. Ama Tegra K1'i üreticilerin kullanması gerekiyor. Kullanabilmesi için de sürücü tarafına bir garanti vermen gerekiyor. Çünkü bugün artık senin kullandığın Snapdragon platformu %10 yavaş olsun ama yazılım güncellemesi garanti olsun gider onu alırsın. Çünkü mobil işidir, yazılım güncellemesi gibi noktaya gelmiş
olabilirsin. Onlar herhalde Android TV'den biraz duracaklar. O evlerdeki tam bir mobil oyun konsolu kıvamında olacak. Mobil oyun konsolu demeyeyim de oyun konsolu kıvamında olacak. TV altına konumlandıracaksın. Tegra K1 güçsüz bir platform değil. Güçlü bir platform. Böylece Android'i oyun konusunda güçlendirebilir. Hep beraber
bunu göreceğiz. Ben sana bir şey söyleyeyim. Orada bu kadar kasacağına Tegra K1'deki Kepler mimarisini kullanan o 192 paralel işlemci mesela GPU'yu MediaTek'e dedik gel kardeşim sana lisanslayayım. Zaten biri Tayvan menşeli firma. Ejen sen de Tayvanlı bir adam. Vardı bir ilişkileri, kontak bilgileri. De ki ben sana vereyim. Ya da Intel'e de ki ben sana vereyim. Ya da Samsung'a de ki ben sana vereyim. Çünkü daha fazla para kazanabilirsin aslında o işten. Oyun tarafına baktığımız zaman da orada bir avantajları var. GeForce tabanlı ekran kartı kullanan bilgisayarlarla stream edebiliyorsun sen Tegra K1 üzerinden. Hani öyle bir avantajı var. Şimdi bazı oyunlar, Half-Life gibi oyunların yine Tegra özel mobil cihazlara gelebileceği söyleniyor. BioShock iOS için duyuruldu. Android tarafında Tegra ile gelebileceği söyleniyor gibi bazı şeyler var. Oyundan kurtarabilir. Ama telefon artık çok zor. Ben dediğim gibi ben Nvidia'nın yerinde olsam GPU IP'lerini yani katma değerli özelliklerin bazılarını diğer firmalara lisanslarım.
Samsung hakkında da konuştuk. Samsung'un Yonga tarafında yani kurtarabilecek tek şey herhalde 64 bit Exynos işlemciler olacak. Yoksa pek de bir parlak tablo çizmiyorlar.
Orada tek sıkıntı şeydi. Şimdi ben cep telefonu üretmek istersen bir çip alayım içerisinde modem de olsun isterim. Yani 3G 4G desteği sunan. Qualcomm dışında diğer firmalar bunu yapamıyordu. Şimdi Samsung yeni bir Exynos'la beraber bunu yapmaya başladı. Ama zaten hani Samsung'a bakıldığı zaman şöyle bir şey var. Eğer Exynos'u iddialı bir noktaya getirirse sadece kendi cihazlarına koysa bile şu listeye de Qualcomm'la beraber başta oynar. Çünkü çok satan bir firma.
Çok satan bir firma.
Orada LT olayını çözmek gerekiyor.
Ve Intel. Intel için ne düşünüyorsun? Son Atom işlemcileri aslında yeni nesil olanlar çok iyiler.
Şöyle onlar da hani finansal sonuçlarını açıkladılar. Ultra mobil dediğimiz bu cep telefonlarına kasan bölüm 2 milyar dolara yakın zarar etmiş ama 2 milyar dolara Intel'e koymaz. Intel'in şu avantajı var. Yani bir şey üretirsin, üretemezsen bile yeni mühendisler alıp üretebilir, dizayn edebilirsin ama üretmek büyük meşakkatli. İşte TSMC'ye herkes bel bağlamış durumda. Evet. Ama Intel'in 10 küsur fabrikası var, istediği yerde üretebilir. E şimdi bakıyorsun mesela Asus Zenfone'daki ikinci jenerasyon, yani bir önceki seri işlemciler bile fena performans göstermiyor. Ne yaptılar yeni jenerasyonda? PowerVR yerine kendi HD serisi grafik biriminin kırpılmış versiyonunu kullandılar. Intel'in orada yapması gereken şey şu, bir fiyatları düşürecek. MTK'ya kıyaslanırsa iki kat daha yüksek fiyatları var. İki, GPU tarafını kasmaları gerekiyor. Orada da artık kendileri mi kasarlar, misal veriyorum Nvidia'ya mı giderler? Benim orada bir de anlamadığım bir nokta var. Apple ile Intel bu Imagination ortakları, yani PowerVR'ları yapın. Apple gidip en büyüğünü alıyor, en iyisini alıyor. Intel gidip iki jenerasyon geriden geliyor. Ben bu işi anlamış
değilim. Ben de çözemedim. Bir de bir firma var, o enteresan, Qualcomm. Neden enteresan? Yani Intel'i falan karlılıkta geride bırakmış.
Reis.
Evet, gitgide uçan her telefonun içinde görmeye başladığımız Çinliler bile artık S400 demeye başladı. Siz oradan düşünün. Bir firmadan bahsediyoruz. Yine uçuk kârlar açıkladılar ve yükselişleri devam ediyor. Ama bu firmanın gelecek planları birazcık düşündürücü. Neden diyeceksiniz? Mesela Snapdragon 810 özel bir Qualcomm işlemci değil.
Ya 64 bit bir işlemci ama Qualcomm orada şöyle bir şey yapmış. ARM V8'i direkt kullanmış. Yani hani
MediaTek 6595 nasıl oluşuyorsa hiçbir özelleştirme olmadan.
İşlemci olarak aynı. Evet,
810 da aynı olacak.
Yani Qualcomm yaptığı açıklamaya göre Create dediğimiz, yani ARM'ın özellikle ARM'ın Instruction Set dediğimiz komut setleri üzerine kendi yeniliklerini ekleyen mimariye sahip Snapdragon serisi 64 bitler 2015'in sonu. Yani bizim Snapdragon 810, 808 ya da alt segmentteki bazı 64 bit işlemciler düz ARM tasarımı olacak. Dolayısıyla hani 64 bitte Qualcomm'un varlığını biz 2015-2016'da tam anlamıyla görürüz. Onun dışında Snapdragon 810'un cihazlar yine hızlı çalışır ama tam anlamıyla o Create mimarisi gibi özelleştirilmiş tasarımı bize sunmaz. Yani diğerleriyle benzer olabilir.
Burada asıl kilit noktayı 6595 yongası oluşturuyor. Yani MediaTek uygun fiyatla gerçekten bu 810'a rakip bir platform ortaya koyarsa taş gibi orada olayı bitirir. Çünkü o zaman bu Çinli telefon dediğimiz, Çin menşeli telefon dediğimiz cihazları düşün. Kalkıp direkt HTC'ye falan rakip olacak.
İşte orada umarım LTE modem olayını çözerler. Çünkü artık çok büyük bir önem arz ediyor. Yani evet, sen dünyanın en iyi işlemcisini yapsan bile gidip onun yanına modem aramak istersen eğer orada
yine
biraz...
Qualcomm'dan alıyorsun.
Tabii yani zaten Qualcomm'dan alıyorsun da orada biraz çetrefilli bir noktaya geliyor iş. MTK zaten LTE modem olayını çözerse roadmap'leri, yani ürün planlamaları da aslında 20 nanometreye kayacak gibi görünüyorlar. Muhtemelen bak şu kadar isimden konuştuk. Intel'in ne yapacağını bilemiyorum. Onu ayrı tutmak gerekiyor. Apple zaten kendisinde çalışıyor.
Evet, ve Apple zaten büyük ihtimalle çıkarttığı yonga yine dünyanın en hızlısı olacak.
Yani evet, en hızlardan birisi olur. Orada muhtemelen Qualcomm ve MTK yine 2014'ün kalanı ve 2015'te de en çok kullanılan chipset üreticileri olur.
Son olarak Android L üstüne biraz değerlendirme yapalım ve Android Wear platformuna girelim. Çünkü akıllı saatlerde 2015'te çok konuşacağımız, 2014'ün sonunda belki birçok kişinin kolunda göreceğimiz cihazlar olacak. Şimdi yavaş yavaş gündemdeler. Android L güzel yenilikler içeriyor. Özellikle yeni arayüz, yeni tasarım mantalitesi. Gerçekten çok iyileştirilmiş, çok güzelleştirilmiş, hoşumuza gitti. Burada artık Android'in yapması gereken şey bana sorarsanız, birazcık artık o standartlaşmasını sağlaması lazım. Yani ben HTC One M8 de alsam, açık söyleyeyim, General Mobile Discovery 2 de alsam, arkasında eğer Android işletim sistemi varsa ve Google servisleri kurulu geliyorsa, şunu bilmeliyim Erdi. L'den sonra çıkacak en az iki işletim sisteminde ben bunu da göreceğim.
Yani zaten Android'in büyük sıkıntısı o. Çok fazla fragmentasyon var. Yeni güncelleme bir telefonda farklı, diğerinde farklı oluyor. Bazısı hiç almıyor, bazısı hemen alabiliyor. Ben de aynı temelinde bulunuyorum. İnşallah Android L'den sonra bu düzelir. Genel performans ciddi artacak çünkü altyapıda hani Android Runtime dediğimiz ART yapısına geçiliyor. Bu uygulamanın çalışma sürelerini daha fazla kısaltacak gibi. İşte 64 bit desteği var. Yeni güç yönetim özellikleri var. Evet. Pil tasarrufu daha iyi noktalara gelecek.
Ve test edenlere göre baya
baya iyi noktaya geliyor. Hani o açıdan bakıldığı zaman bana kalırsa bazıları farklı şeyler söylüyor ama Android tarihinin belki de en büyük dönüşümüyle karşı karşıya kalacağız çıktığı zaman, ki herhalde Ekim gibi falan yayınlanacak. O tarihlerde de biz bol bol Snapdragon 805'li cihazlar görürüz herhalde diye düşünüyorum. Umarım dediğin gibi ayrım daha az olur. Daha standarda yakın cihazlar görürüz. Çünkü yani belli bir noktadan sonra da bu özel arayüzler anlamını yitiriyor. Yani ben iki tane özel ekstra uygulama kullanacağım diye Android L'ye güncellemesini 8 ay sonra alacaksam almayayım zaten bakıldığı zaman.
Ya da hızdan performanstan kaybedeceksen hiç kullanma.
Yani ya da şöyle bir şey var. Eğer Galaxy S6'yı yapacaksan ya da HTC One M9, Xperia Z3 yapacaksan bir kendi arayüzünün olanı ver. Bir de standart Android'lisini ver. Yani kullanıcıya o tercihi bırak.
Evet, doğru.
Ben Play Edition serisi cihazları çok görmek istiyorum açıkçası. Amerika dışında genelde pek çıkmıyor ama umarız bunu yaparlar. Ya da çok hafif bir arayüzle güncelleme çıkma süreleri kısalır. Yani Xperia Z3 ile Xperia Z2 arasında 3 ay koyuyorsan yazılım güncellemesini 3 ayda ver.
Aslında Android L'de tam olarak var mıdır yok mudur bilmiyorum ama belki de üreticilere şu esnekliği sağlasalar, indirdiğin marketten indirdiğin bir APK, bu arayüzlerin yaptığı özelleştirmeyi direkt kurabilse, sonra da uninstall edebilsen, yani kaldırabilsen makinandan, işte o zaman perfect olur. Yani gerçekten kusursuz bir olur. Ama çok İngilizce kelimeyi bir arada kullandım ben de, yok perfect, yok uninstall falan, ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Keşke Sense 6'yı, işte TouchWiz'i, Xperia'da kullanılan arayüzü internet, yani normal marketten indirip kurduğumuzda görsek, kaldırdığımızda da sanal Android arayüzünü görsek. Ben açıkçası bunu çok tercih ederim.
Yani orada da işte tabii şöyle bir darboğaza giriyorsun bu sefer de, hani bakıyorsun hepsinin işlemcisi aynı. Hepsinin kamerası benzer. Yani çoğu artık sensörü Sony'den alıyor mesela bakıldığı zaman. İki noktada fark yaratamıyorsun. Birisi tasarım, birisi de yazılım. Üreticiler çok vazgeçecekler gibi görünmüyor. Ama bu da kullanıcı tarafında, eğer yavaş çalışıyorsa arayüz, belli başlı eleştirileri de beraberinde getiriyor. Orada bir kısır döngü var. Ama umarım Google belli bir noktadan sonra hepsine bir abilik yapar da belli doğru rotayı verebilir. Çünkü dediğimiz gibi yani yazılım güncellemesi alamıyorsun ya. Yenisi çıkıyor telefonun.
Evet.
Yazılım hala gelmiyor güncellemesine. Böyle bir şey olmaması gerekiyor.
Çok kötü bir durum. Android Wear da enteresan bir konu. Neden derseniz, akıllı saatlerde Apple'ın bir yeni soluk getireceği konuşuluyor. Hatta akıllı saati başlangıcın onun yapacağı konuşuluyor. Ama Motorola'nın ortaya koyduğu 360 tasarımına baktığımızda mükemmel bir saat var ortada.
Ya benim şu ana kadar gördüğüm en güzel akıllı saat Moto 360. Hem çok teknolojik görünüyor hem de çok retro görünüyor. Üstüne üstlük kablosuz şarj gibi.
Bir de yuvarlak bir ekran kullanacağız yani şimdi.
Yani ekranda da şöyle bir şey var. Özel bir OLED ekran kullanmışlar. Yani ben hangi videosunu izlediysem sanki görüntü ekrana resim gibi yani. Evet. Muazzam bir görüntü de veriyor. Herhalde Android tarafında kazanan telefon Moto 360 olur bu sene için konuşmak gerekirse. iWatch tarafında şöyle bir şey var. Cihazın 12 tane sensöre sahip olacağı söyleniyor. Şimdi 12 tane sensör değil, hadi jiroskop, akselerometre anladın mı? Geriye 10 tane sensör kalıyor. Yani orada da farklı bir şey olabilir. Bir de üstüne üstlük Nike Full Band ekibi bazı saat üreticilerinden almış, ki Swatch'tan bazı mühendislerin geldiği söyleniyor. Yani ne kadar Swatch bunu kabul etmese de. Yani orada muhtemelen akıllı saat dünyasının gidişatı Apple'ın hamlesinden sonra tam anlamıyla oturur ve yol bulur gibi
görünüyor. Ben çünkü şu anki Android Wear arayüzünü pek kullanışlı bulmadım açıkçası. Bana çok kötü geldi. Akıllı saatte çok yakıştıramadım.
Yani çok 3 tane Android özelliğini kaba taslak bir kart mantığıyla vermişler gibi görünüyor.
Kartlar gelip gidiyor falan. Çok kullanışlı değil. Kullandım ben. Biraz da karışık geldi. Yani nereden neyi getireceksin, sağ çektiğinde ne oluyor falan filan. Alışması biraz
orada zaman alacak. Orada biraz şey de yapmak istemiş olabilirler. Muhtemelen iOS tabanlı iWatch'ta çok basit bir arayüz olacaktır. Şimdi Android'in arayüzünü saate getirdiğinizden içinden çıkamazsın
evet,
zaten.
Doğru.
Ama şu anki haliyle çok çekici mi değil.
Belki Apple sonrasında bir değişim görürüz. Biliyorsunuz ilk açıklanan Android telefonla sonrasında Apple'dan sonraki Android telefon arasında daha
başka
var.
Bir noktaya gitti, evet.
Başka bir noktaya gitmiş durumda. Bu videomuzda oldukça uzun süredir konuşuyoruz. Bayağı bir oldu. Ama ne biliyoruz, ne gidiyoruz, görüşlerimiz nedir, piyasa ne yapıyor, bunu sizlerle paylaşalım.
Objektif olmaya çalıştık, hepsini masaya
yatırmak istedik. Evet, zaten objektif olmaya çalıştık diyoruz da bizim işimiz bu, objektifiz zaten. Bir tek sadece şu fanatik arkadaşlar, fanatik diyorum hakaret olarak algılamayın ama arkadaşlar fanatiksiniz gerçekten. Bana hiçbir kanıtın, hiçbir bilgin olmadan para aldın diyebiliyorsa bir adam fanatiktir.
Ya ben de aynı şeyi tekrarlayacağım ama. Merhaba arkadaşlar, videonun 1080p yayında eksi.
Yani evet, şimdi... Şey var bir de çok komik, bir arkadaşa dedim ki, gel dedim ki bir kanıtım varsa, bana işte Discovery'den, General Mobile'den kaç lira aldın demiş. Dedim ki, bizim şirkete General Mobile'den kesilmiş bir tane fatura bul, git istediğin yere araştır, sana mali kayıtları dökeyim. Bulabilirsen ben bu işi bırakacağım dedim, adam altına şey yazmış. Bunu ben niye kanıtlayayım ya, sen kendini aklamak zorundasın. Ya sen suçla at işkembeden, bilgisayarın başında otur, ben de işim gücüm yok. Senin gönlünü şey yapmaya çalışayım orada. İhya etmeye çalışayım. Saçma sapan şeyler. Evet, uzun bir video oldu. Görüşlerinizi bekliyoruz. Bir sürü firmayı konuştuk. Siz hangi firma hakkında ne konuşuyorsunuz lütfen paylaşın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.